İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delileri programımıza hoş geldiniz. Bugün Yahya Hocam, Önder Hocam, Erdem Hocam, Tarık Hocam, Akın Hocam ve Onur Hocam. Ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ayrı zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Onur Hocam da bugün masada biraz kalabalık olduğunuz için bize yandan eşlik edecek. Bugün görüntüleyemesek de Onur Hocam'ın sesinden inşallah bilgilerinden o şekilde faydalanacağız. Evrimin isterseniz evrim teorisini iddia eden insanların Türkiye'de artık sayısının çok azaldığına her gün geçtikçe şahit oluyoruz. Bunlardan bir tanesinin de çıktığı yayınlardan görüntülerini verelim artık. Hani kanal kanal gezip evrimle ilgili savunmalarına devam ediyorlar ama her savunmalarına karşı cevap da inşallah veriliyor. Onlarla ilgili devam edelim isterseniz Akın Hocam.
İnşallah dün Ülke TV'de bir program oldu. Orada normal böyle herkes zaten yaklaşık olarak diyeyim aynı görüşteydi. Ve evrim anlatıldı ama yani çok gerçekten... Yani facia bir program oldu. Yani çünkü bir kere telefonla bağlantı alınmadı. Konuk zaten alınmadı. Evrimin olmadığını savunacak bir konuk alınmadı. Telefon bağlantısı da alınmadı. Mailler de neredeyse okunmadı. Yani bayağı bir mail gitmesine rağmen. Orada işte belli bir şeyden geldiğini düşündüğümüz mailleri okumuyoruz tarzında bir açıklamayla mailler de okunmadı. Şimdi biz o programdaki görüntüleri tabii daha önce Habertürk'te de olmuştu. Aynı şeyi yapmışlardı. Habertürk'teki görüntüleri biz teker teker neredeyse 2-3 senedir anlatıyoruz. Detayları da anlatıyoruz. Şimdi bu programı da anlatalım. İlk başta bir videomuza başlayalım.
Evrim nedir? Şimdi aslında tabii bu oldukça önemli bir soru. Şu bağlamda önemli. Biz Türkiye'de evrimden bahsediyoruz. Özellikle teknik olarak evrim üzerine çalışanlar olarak söylüyorumdur ben bunu. Dolayısıyla herhangi bir ideolojik veya herhangi bir dünya görüşünün empoze edildiği bir çerçevede değil, işte evrimsel biyolojinin bir birleştirici disiplin olarak ne varsa aslında o çerçevede aktarmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda evrimsel biyoloji oldukça yetkin bir bilim dalıdır. Özellikle doğadaki canlı çeşitliliğinin nedenlerini araştıran çok gelişmiş kuramsal araçlara ve bunun bulgusal karşılıklarına da sahiptir. İşte her yıl on binlerce makale evrimsel biyolojinin yöntemleri kullanılarak teknik anlamda yayınlanır.
Şimdi bir durarak gidelim yani yavaş yavaş gidelim. Evrim kuramının canlılığın çeşitliliğini açıkladığını iddia ediyor Ergin Özsoy. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Yani canlı çeşitliliğinin, şimdi mesela varyasyon denen bir mekanizma var. Varyasyon denen mekanizma DNA'da zaten kayıtlı olan ve bir canlı türünün kendi içerisinde cins olarak çeşitlenmesini sağlayan bir mekanizmadır. Ve de baktığımızda varyasyonda kesinlikle tesadüfi bir süreç yoktur. Bir mutasyon yoktur, doğal seleksiyon yoktur, rastgelelik yoktur. Tamamı DNA içerisinde kayıtlıdır. Ve mesela bir tür içerisindeki farklı iki cinsin çiftleşmesi sonucunda o iki ayrı cinse ait bilgiler adeta bu şekilde birbirleriyle birleşir. Mesela işte bir tanesinin kulak bilgisi alınır, bir tanesinin göz bilgisi alınır. Mesela ağız bilgisi iki ayrı cinsten birden alınır. İşte kuyruk bilgisi bir tanesinden alınır, diğerinin işte tüy bilgisi alınır. Bir bakarsınız karşılıklı DNA'nın crossing over denen bir sistemle birleşmesiyle karşımıza yeni bir cins ortaya çıkar. Şimdi fakat evrenin istediği şey bu değil. Evrenin istediği şey farklı bir türün oluşması. Ve bu türün oluşması için de mutasyonların olması gerektiğini iddia ediyorlar. Ve bu mutasyonların da kesinlikle faydalı olması gerektiğini söylüyorlar.
Yani ara geçik altın formuna ulaşmak için bir çaba var.
Tabii yani mutasyonlar sonucu işte bir canlı türünün başka bir canlı türüne dönüştüğünü iddia etme gibi durumları söz konusu. Fakat mutasyonlar her zaman zarar veriyor canlıya. Yani kesinlikle bir fayda getirdiği gözlemlenmedi. Dolayısıyla evrim teorisi canlılığın işte çeşitlenmesini açıklıyordur cümlesi tamamen hurafevari ve yanlış bir anlatı zaten.
O mutasyonlarda mesela kullanamıyor. Mesela o bacağı. Mesela bir bacak yapıyorlar. Ek bir bacak çıkıyor vücuttan. Tamam DNA'sı o vücudunda olduğu için o bacak çıkabiliyor. Ama o bacağı hiçbir şekilde kullanamıyor. Ve hayatı kısalıyor hayvanın. Genelde hayvanlar da bunu yapıyorlar. Çabuk ölüm görüyorlar bunda.
Ben bir noktaya değinmek istiyorum. Burada izlerken dikkatimi çekti. Hani konularla ilgili değil de şu anda mesela yapmış olduğu bir tavır davranışla mesela ben onu gözlemledim baktığım zaman. Devamında da göreceğiz. Önceden mesela bu insan konuşurken insanların yüzüne bakıyordu. Dikkat edin mesela videoyu izleyeceğimiz süre boyunca sürekli konuşumlarını, anlatımlarını yaparken yüzüne değil de yere bakıyor ve belli yerlerde sadece suratına bakabiliyor. Bu psikoloji okuyan insanlar bunu çok iyi bilir. Bu hani yalan söylediğinin, aslında söylediğine kendin de inanmadığının doğru ve güveninin olmadığının çok açık delili. Çünkü suçluluk psikolojisi. Çünkü kafası yerde konuşuyor. Kendinden emin değil, söylediklerinden emin değil. Çünkü kendisi de biliyor onun olmadığını. Ve buna bağlı olarak sürekli yere bakarak sadece cümlenin belli başlı bölümlerinde kafasını kaldırıp bakıyor. Ve onun dışında sürekli yerlere bakıyor. Oysa bunu yapan bir konuşma yapan birisi. Özellikle de bu dalda bir eğitim alan, eğitim gören bir insan. Kendinden özgüveni olur ve anlattığı konunun gerçekliğini bilir. Ve ona göre çok rahat bir şekilde karşısındaki insana çok rahat yüzüne bakarak gerçekleri anlatır. Biz nasıl mesela konuşurken, kimse yere bakmıyor birbiriyle konuşurken. Çünkü biz gerçek olanı, Allah'ın varlığını anlatıyoruz İnşallah. Ve birbirlerimizin yüzlerine baka baka anlatıyoruz. İnşallah. Bunu nerede çıksak, nereye de gitsek aynı şekilde anlatırız. Hiçbir şekilde kafamızı öne doğru eğmeyiz. İşte bu aslında baktığımız zaman da söylediklerine kendisinin de inanmadığını gösteriyor. Devamında da Akın Hocam herhalde var, onu da izlersek. Evet. Öyle de bakarak, dikkat ederek izleyicilerimiz de öyle izlerse daha güzel bir sonuç çıkacağına yani.
Delilleri ortaya koya koya, bastıra evet. bastıra ve özgüvenli bir şekilde inşallah evet. hepimiz anlatıyoruz.
Tabii. Çünkü bilim temele dayanan bir sistem. Yani hani kanıtlarıyla ilerleyen bir sistem. Evrim teorisi diyorlar ya, teori olması için de bazı deneyler sonucunda elde edilmiş kanıtları olması gerekiyor. Demek ki teori bazında bile değil. Yani elde edilmiş bir kanıtı, somut bir örneği, bilinen bir fosili yok. Evet. Hiçbir temele dayanmaksızın anlatılan bir hurafe. Şimdi o hurafeyle ilgili videoyu izlemeye devam edelim.
Evet. De insan sağlığı açısından bugün artık evrimsel tıp dediğimiz bilim dalı vardır. Buna ilişkin makaleler vardır. Tarımsal problemlere
çözülüyor. Dikkat edin, edelim, evet. şey olmuyor yani.
Evrimsel tıp denen bir şey var ya, böyle bir olay yok. Yani öyle bir cümleler kullanılıyor ki işte evrimsel tıp vardı. Demek ki işte bizim sağlığımız için de çok önemli. Aman evrimden vazgeçmeyelim falan insanlara dedirmek için. Şimdi işte tıpta çok konuda evrim bizim işimize yarıyor, tıpsal gelişmelerde böyle bir şey yok. Canlılara bakılıyor, canlıların özelliklerine göre tıp ilerliyor. Evrim hiçbir safhasında yok tıpla ilgili gelişmelerin. Ya bir evrim diye bir şey olmadığı için yok. Yani evrimin hiçbir delili yok, evrim yok ve tıpla ilgili hiçbir konuda da evrim bizim işimize yaramıyor. Yani canlıların işte birbirine benzerlikleri, canlıların birbirine benzerlikleri birbirlerinden evrimleştiklerini göstermiyor ki.
Tabii.
Yani DNA'sı benziyor diyor mesela. Sen o DNA benzerliğini değil, o DNA'nın sıfırdan nasıl oluştuğunu artı o bir DNA'nın diğer DNA'ya nasıl dönüştüğünü anlatacaksın. Zaten evet. evrimin ilk başta çıkış noktası buydu. Yani Darwin zamanında buydu. Canlıların birbirine nasıl dönüştüğünü bulan mekanizmaları arıyorlardı. Fakat bulamayınca dediler ki, bulamadık biz bu mekanizmaları ama bu canlılar birbirlerine benziyorlar. Dolayısıyla biz yine evrimi kabul etmeye devam ediyoruz. Yani o şekilde bilim ilerlemez. Tıp konusunda da biyoloji konusunda da evrimin hiçbir katkısı yoktur. Yani araştırsınlar kardeşlerimiz. Biz zaten gece gündüz anlatıyoruz. Hiçbir şekilde bir katkısı olmadığını görüyoruz.
Tabii. Çok önemli şimdi. Evet. Şimdi ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum hocam. Demin dedi ya bu evrimsel tarım, tarımsal evrim dedi. Şimdi geçmişte bu iddiayı deneyen ve bu iddia sonucunda milyonlarca insanın ölmesine sebep olan kişiler var. Hocamızın bu konuyla ilgili hazırlattığı bir site de var. komünizm.com diye. Ben oradan birazcık okumak istiyorum. Evet. O dönemde Lysenko diye bir bilim adamı var. Darwinist ve komünist. Diyor ki biz tohumları ekmeyelim, tohumları bekletelim, onlar gelişsinler. Ve böylelikle daha iyi, daha gelişmiş tohumlarımız olsun diyor. Ve tabii halktan tohumları topladığı için de milyonlarca insan kıtlıktan ölüyor.
Sosyalist dayanışmayla değil mi?
Sosyalist dayanışmayla biz hani böylelikle bir evrimsel süreç yaşayacağız.
Tohumlar kendi aralarında yapıyormuş bu sosyalist evet. dayanışmayı. Yapacaklarmış.
Buğdayı yani çok soğuk bir iklimde, hani sürekli karın altında, sürekli soğuk bir iklimde ekip buğdayın oraya mesela havayla uyumlaşıp artık oranın koşullarına uygun şekilde davranacağını aklediyorlar akıllarınca, evrim teorisi gereği. Bunu gerçekleştiriyorlar, bunu yapıyorlar ve bunun sonucunda o yıl milyonlarca insan açlıktan ölüyor, kıtlıktan yani, ölüyor. Çünkü doğru. ekmek yok yani, buğday olmayınca ekmek olmuyor. Evet.
Doğru, ben bakın okumak istiyorum bunu da. Darwinist komünist bilim adamı Lysenko'nun ekilecek tohumların eğer uzun süre soğuk suda bekletilirlerse soğuk hava şartlarına uygun bir yapı kazanacaklarını iddia ettiğini Ve bunu denemek için tonlarca tohumun soğuk suda bekletildikten sonra Sibirya steplerine ekildiğini ve tohumların hepsinin zayi olduğunu bilim adamları fark etmişler. Tabii bunu fark etmek için illaki milyonlarca ton tohumu iptal etmek gerekmiyor, zayi etmek gerekmiyor. Bunu yaptıkları zaman ne oldu? Milyonlarca insan da hayatını kaybetti. Ne oldu? Hani evrimsel tarım. Şimdi bunu ne zaman oldu? Rusya, hani Stalin döneminde oldu. Şimdi hala bir 2011'in Türkiye'sinde gördüğümüz beyefendi, şimdi ismini hatırlamıyorum, hala evrimsel tarımdan bahsediyor bize. İşte evet. Daha önce denenmiş ve olmuş bu bize hala bunun faydalı olduğunu anlatıyor. Yani evrimcilerin bulunduğu noktayı 1940'lardaki kafada olduğunu iyi anlamak ve bunu da iyi anlatmak gerekiyor. Evet. Onların mantığıyla ilerlendiği zaman mutlaka sorun, zayiat, sıkıntı olacağı açık. Zaten tecrübe edilmiş. Yani evet. Aynı sıkıntıyı bir daha yaşamaya gerek yok. O yüzden anlattıklarının da gerçek olmadığı da çok açık.
Şu an bunu deneyen de yok hocam.
Zaten yani.
Denenmiş dedin. 40 aynen olmuş, öyle. Milyonlarca insan ölmüş. Şu an bunu deneyen de yok.
Aynen öyle.
Bunu peki niye söylüyor? Bilmeyen insanları kandırabilmek için
kesinlikle.
Söylüyor.
Kesinlikle.
Bu anlattıklarını bilmeyen. Değil mi? Şu an böyle bir deneme var mı? Evrimsel tarım diye bir şey var mı? Bununla ilgili daha verimli güya tarım yapılıyor mu diye bilmeyen insanlar, yapılamadığını bilmeyen insanlar kandırmak için bu şekilde tabii. Anlatım yapıyor. Evet.
Tabii. Yani evrimsel tarım dediği de zaten şey hani DNA'nın mesela işte tohumsuz bir mesela tohumla ilgili bilgisini kapatıyorlar mesela. DNA'da böyle şalter gibi sistem. Mesela bir sistemi şalterini kapattığın zaman o olmuyor mesela, üretilmiyor. Ama evet. DNA'ya o kadar detaylı müdahale edemiyorlar. Mesela şalterini kapatıyorlar atıyorum tohumla ilgili. İşte tohumsuz bir meyve oluşuyor. O meyvenin tabii tohumu olmadığı için işte onu alan ülke üretim yapamıyor mesela onunla ilgili. Şimdi ama burada evrimle ilgili bir şey yok ki. Ya bu DNA ile ilgili bir şey. Sen DNA'ya müdahale ediyorsun. Ya böyle evrimi her yere böyle
monte etmeye
çalışıyorlar, yapıştırmaya çalışıyorlar. Evrim de böyle her gittiği kapıdan kovuluyor. Ama ille de yani böyle yüzsüz bir şekilde her konuya yapışmaya çalışıyor ille de. Mesela varyasyonu buluyorlar. Ya biz bu varyasyona nasıl evrim yapıştırırız diyorlar. Ne diyelim? Mikro evrim diyorlar. Mikro evrim değil. Varyasyon adı ve son derece bilimsel. Evrimin iddiasıyla ve tanımıyla hiçbir alakası yok varyasyonun. İşte diyorlar gıda konusunda yapıyoruz ya. İşte gıda ile ilgili tarımsal evrim diyorlar mesela. Tarımsal evrim yani bunun detayına baktığımız zaman DNA ile ilgili bilgiler. Muhteşem bir DNA yapısı var mesela tohumun. O tohumun içerisinde mesela bir hocamız geçen gün muzdan bahsetmişti. Muzun o işte paketiyle ilgili bilgisi var. İçindeki evet. Meyvesiyle ilgili bilgisi var. Ondan sonra kıvamı, kokusu, tadı, bütün her şeyle ilgili bilgisi var. Yani sen onda mutasyon sonucunda farklı bir şey mi üretiyorsun? Farklı bir şey mi ortaya çıkıyor mutasyon sonucunda? Çıkmıyor. Yani evrim olması için böyle bir şey olması lazım. Mesela bir tohumu mutasyona uğratacaksın. Bambaşka bir meyve ortaya çıkacak. O zaman dersin ki bambaşka güzel bir meyve çıkacak mesela ortaya. Diyeceksin ki o zaman işte evrimsel tarım. Böyle bir şey yok. Sen DNA'ya bilinçli müdahale etmeye çalışıyorsun. O müdahale de hani kodlarını değiştirelim işte şöyle yapalım şeklinde değil. Sadece bir bilgiyi kapatıp açma şeklinde oluyor. Yani o da detaylı bir müdahaleye izin vermiyor zaten.
Zaten teori dedikleri şeye Allah en güzel bir biçimde Müslümanların onlara cevap vermesini nasip ediyor inşallah. Evet. Zaten ileriki zamanlarda mesela 350 milyon tane fosil var ve bunların arasında neden ara kalıtım formu yok? Evet, kendi deyişleriyle bu kadar fosil bulunuyor da bizim teorimizi destekleyecek neden bir ara kalıtım formu biz bulamıyoruz diyorlar. Ve her şeyde olduğu gibi yalanlara sığındıkları gibi mesela işte yok uzaydan şu şunu getirdi biz buna inanıyoruz. En son söyledikleri şey şu, biz ara kalıtım formunu, ara kalıtım geç formunu bulabileceğimize ya da bulacağımıza inanıyoruz. Evet. Diye bir şey ortaya attılar ve öyle kaldı yani. Neye inanıyorsun zaten 350 milyon fosil arasında bugün bakıyoruz mesela 450 milyon yıllık fosil geçmişte neyse günümüzde de aynı. Evet. Hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış değil mi? Mesela bir deniz yıldızı hiçbir şekilde evrim geçirip de balığa dönüşmemiş. Evet. Anca mesela dünyanın en çok bilinen müzelerinde şekillendirme sonucu sergiledikleri ve Allah nasip ediyor da yıllar sonra onların evrim sonucu değil de onların teorisinin saçma fikirleri olduğu ortaya çıkıyor inşallah. Tabii her şeyde olduğu gibi onların yalanlarını Allah en güzel bir biçimde ortaya çıkarıyor inşallah.
Maşallah.
Ya olmadığı bu kadar net olup da değil mi hala çıkıp böyle yalanlarla diretmeleri, yani ayakta tutmaya çalışmaları gerçekten çok enteresan. Zaten öne sürdükleri iki tane mekanizma var. Yani mümkün olan. Doğal seleksiyonla mutasyonlar. Doğal seleksiyonun zaten bir canlıya ek bir özellik, yani hayatı boyunca kazandığı bir özelliği genlerine aktaramadığı Mendel döneminde daha zaten keşfedilmiş bir kalıtım yasasıyla, kalıtım kanunlarıyla keşfedilmiş bir gerçek. O baştan gitti zaten. Mutasyonlara baktığımızda, mutasyonlarda da Önder Hocam biraz önce de söyledi, uygulanan canlılarda işte bir bacak, bir meyve sineklerinde kanat çıktığını görüyoruz ve bu kullanılamıyor, bozuk bir şekilde çıkıyor ve canlı az yaşıyor. Ama şu da çok önemli, mutasyon sadece o canlıda olan bilgiye etki ediyor. Yani yeni bir şey getirmiyor. Mesela evet, kanat bilgisi olmayan bir DNA'da kanat çıkarmıyor mutasyon. Evet.
Koyunda kanat
bozuk
çıkmıyor.
Bozuk da çıkarmıyor yani.
Tabii.
Evet. Onun koyunda bacak çıkıyor, meyve sineğinde kanat çıkıyor.
Olan bir DNA'da olan bir kodu çünkü kodlayarak. Oradan mesela kanadın, normalde zaten kuşun kanadının olduğu ya da işte sineğin kanadının olduğu DNA'sında var. Onun aynı şekilde kodlanarak bir başka kanadın çıkmasını sağlanıyor ama bir başka canlının mesela bir başka şekli bir canlıda çıkmıyor. Evet. Yine o canlıya ait özellikler ortaya çıkıyor. İşte bu da zaten DNA'nın dışına çıkılamadığını gösteriyor. DNA'da ne varsa istediğiniz mutasyonu yapın, istediğiniz zaman sürecini koyun ortaya. Siz bu canlıya başka bir canlının özelliğini aktaramıyorsunuz. Yani çünkü DNA'sında yok.
Faydalı mutasyon örneğinin olmadığını...
Faydalı, yani mutasyonun tamamen zararlı olduğunu da gösteriyor zaten.
Evet hocam, şimdi mutasyonlarla ilgili meyve sinekleri üzerinde deney yapıyor bilim adamları 1900'lü yılların ortalarında. Meyve sineklerini seçmelerinin sebebi de şu, çok hızlı yürüyor meyve sinekleri. Yani 10 yıllar içinde binlerce meyve sineği neslini gözlemleyebiliyorlar. Çok hızlı yürüdükleri için. Bakın araştırmalar sonucunda meyve sinekleri... ne hale geliyor? Bakın normal meyve sineğinin resmi ve mutant meyve sineği, yani mutasyona uğradıktan sonraki meyve sineği, gördüğünüz gibi gözünden çıkan, kafasından çıkan bacaklar ve kullanılamayan, hayvana zarar verenler.
Evet.
Bakın Gordon Taylor şöyle söylüyor genetikçi bu testler sonucunda. Bu çok çarpıcı ama bir o kadar da gözden kaçırılan bir gerçektir. 60 yıldır dünyanın dört bir yanındaki genetikçiler evrimi kanıtlamak için meyve sinekleri yetiştiriyorlar. Ama hala bir türün, hatta tek bir enzimin bile ortaya çıkışını gözlemlemiş değiller diyor. Evet. Bakın yine Michael Pittman'ın bir ilgili sözü var. O da şöyle söylüyor. Sayısız genetikçi meyve sineklerini nesiller boyunca sayısız mutasyona maruz bıraktılar. Peki sonuçta insan yapımı bir evrim mi ortaya çıktı? Maalesef hayır. Genetikçilerin oluşturdukları canavarlardan sadece pek azı beslendikleri şişelerin dışında yaşamlarını sürdürebildiler. Pratikte mutasyona uğratılmış olan tüm sinekler ya öldüler, ya sakat, ya da kısır oldular. Burada bir fayda var mı saydıklarından, Michael Pittman'ın saydığı şeylerden? Hiçbiri fayda değil. Hepsi hayvana bir zarar.
Evet. Şimdi videoya devam edelim o zaman. Şimdi bir de Ergin Özsoy'un söylediği, yani çok klasik eski programlarda sürekli söylediği şey, bu konuda işte şu kadar makale yazıldı, bu konuda bu kadar makale yazıldı. Yani biz o makaleleri zaten defalarca anlattık burada, işte daha önce de söyledik, yine söyleyelim. İşte Radikal'de çıktı mesela, işte evrimi ne hızlandırdı diye soruyoruz. Mesela konuşma nasıl oluştu diyoruz. İşte eti pişirmeye başlayınca işte mangal başında işte 5-10 kişi toplandı. Ne yapacağız, ne edeceğiz, böyle sessiz olmuyor. Ne yapalım? Konuşalım muhabbet o zaman, muhabbet edelim falan derken mangal, oradan ses telleri geçti. Mangal muhabbeti dediği gibi Tarık Hocam. İşte makalelerde bunlar anlatılıyor. Mesela diyor ki işte şu bölgeden şu bölgeye neden bunlar göç etmiştir diyor. İşte yabancı gelinin koca merakı diyorlar, yani işin açıkçası bu şekilde
yani,
mesela koca bulmak için koca bulmak için oraya gitti diyorlar. O yüzden diyorlar evrim bu şekilde hızlandı diyorlar. Şimdi Ergi Deniz Özsoy'un söylediği makaleler bunlardan bahsediyor. Yani bize makale deyince hani böyle çok ciddiye alınır bir şey, işte bu konuda çok bilimsel makaleler yayınlandı denildiği zaman halk ne diyor? Yani bilimsel makale yayınlanmış diyor, yani biz ne yapalım artık diyor.
Ya,
o kadar oysa, adamlar yazmış diyor.
Oysa hani makale gerçekçidir, yani makale bilimsel dayanıklıdır ama bunların yayınladıkları makaleler makale gibi değil, daha çok böyle fıkravari gibi oluyor yani.
Şaka gibi, yani gülüyoruz zaten burada.
Hakan hocam, acaba baştan mı alsak videoyu, konu konu mu gitsek?
Tamam.
Ne diyorsun? Öyle mi yapsak?
Küresel ısınmaya ilişkin
geri alalım.
İşte her yıl on binlerce makale evrimsel biyolojinin yöntemleri kullanılarak teknik anlamda yayınlanır. Bunun içerisinde insan sağlığı açısından bugün artık evrimsel tıp dediğimiz bilim dalı vardır. Buna ilişkin makaleler vardır. Tarımsal problemlerin çözümüne ilişkin makaleler vardır.
Evrimle bir ilgisi yok bunların.
İlişkin ve bunun sonuçlarına ilişkin makaleler vardır. Klasik anlamda veya çok temel anlamda canlıların doğadaki yayılışları, türleşme durumları veya hangi canlıların hangi zaman şeyinde ortadan kalkmayacağı, bunun gezegenimiz açısından sonuçları vesaire. Bunlar açısından on binlerce makale yayınlanır. Bu makalelerin hiçbirisinde siz baktığınız zaman bir toplumsal bir mühendisliği veya toplumsal bir yaklaşımın emaresini görmezsiniz. Biyolojik.
Evet. Burada biraz önce de bahsettiğimiz gibi işte tıpla ilgili makaleler yayınlanır. İşte onunla ilgili makaleler yayınlanır. Dediğimiz şeyler, dediğimiz makaleler tarzında yayınlanan makaleler ve bilimsel geçerliliği olmayan makaleler. Çünkü evrimin bilimsel olarak biz bir geçerliliği olduğunu görmüyoruz. Yani tıp konusunda diyorlar mesela, normal işte fareyle ilgili farenin yapısı diyorlar ki insanın yapısına bizim deneyde kullandığımız malzemeler açısından benziyor diyorlar. Mesela vücut, insan vücudu da aynı tepkiyi veriyor. Fare vücudu da insana yapılan şeyle aynı tepkiyi veriyor diyorlar mesela. Bu bir şeydir. Fareler denek olarak kullanılır. Genel beyaz fareler kullanılır. Bunun evrimle ne alakası var şimdi? Yani madem de böyle, o zaman fareyle insan aynı kökenden geliyor. Demek ki evrim var. İşte bu da evrimsel tıptır. Tıbba böyle bir katkısı olmuştur evrimin. Yani böyle şaka gibi, espri olarak kabul edilebilecek. Yani sadece gülünebilecek bir iddia. Yani Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış. Evet. Biz fosil kayıtlarında zaten bunu görüyoruz. Evet. Kendileri de bunu söylüyorlar zaten. Canlı türleri bir anda var olmuştur diyorlar. Hiçbir ataları olmaksızın diyorlar mesela Kambriyen devriyle ilgili.
Bir de şey diyor mesela, konuşmalara dikkat ederseniz hiçbir bilimsel açıklama yok. İşte evet, diyor ki bilime göre bu kanıtlanmıştır. İşte evrim bilimdir diye hep böyle düz cümle kuruyor ama bir tane proteinin nasıl oluştuğunu, işte insanların nasıl var olduğunu ya da işte bu sistemlerin nasıl çalıştığına dair herhangi hiçbir açıklama yok. Sadece düz cümleler var. Yani ne bir delil var, ne bir ispat evet, var, ne bir kayıt var, ne elinde bir belge var. Sadece doğru, konuşuyor. Yani çıkmış orada evet, sadece bir konuşma yapıyor. Ve konuşmalarda da dikkat ederseniz hiç bilime girmiyor. Hiç tıpa girmiyor. Evet. Genetiğe girmiyor. Çünkü bunlara girse içinden çıkamaz. Ne yapıyor? Doğru. Diyor ki bu bunu ispatlamıştır. Bunun varlığı kanıtlanmıştır. Bu bilim olmuştur. Net cümleler kuruyor. Tek
vakti
cümle tabi. Genelde öyle diyor. Onu şimdi açıklamaya vaktimiz yok diyor. Oysa şey yani buyursunlar gelsinler sınırsız
vakit. İşte bunu anlattım diyor. Tam da bilmiyoruz diyor.
Şu makalede yazıyor diyor mesela.
Evet yani onlarla ilgili işte şu makaleler yazıyor, bu makaleler yazıyor. Biz bunları belirttik diye geçiştiriveriyor.
Ara geçiş formu soruyoruz mesela, var mı diyoruz. Tabii ki diyor, on binlerce ara geçiş formu var diyor. Yani evrimin yani ara geçiş formu olarak söyledikleri şey... On binlerce ara geçiş formu var cümlesi. Bu ara geçiş formu işte. Yani ara geçiş formu diye bunu söylüyorlar. Bir tane gösterir misiniz dediğimiz zaman yok ne yazık ki diyorlar ama var mı diye tekrar sorduğumuzda on binlerce var. Bir tane gösterin yok. Yani böyle gerçekten şaka gibi bir durum yani. Bu espri gibi bir şey. Yani hocamız 3 senedir söylüyor. Bir tane ara geçiş formu getirene 10 trilyon vereceğim diyor eski evet, parayla. Dawkins onu yanlış anlamış. 10 trilyonu yeni parayla 10 trilyon anlamış. O tabii baktığı zaman... yeni kurlara göre baktığı için evet, yani 10 katrilyonun da yani 1000 katı falan gibi bir rakam algılamasına rağmen, ona rağmen ara geçiş formu getiremiyor mesela. Bir uçak parası o kadar bir rakam tutmuyor galiba şu an bildiğimiz İngiltere kadarıyla değil mi? Bayağı ucuz tabii, uçak parası.
Uçak.
Ha, 1 milyar desek eski evet, parayla 1000 lira desek.
Bütçesi kadarmış.
Biz burada ya 10 trilyondan bahsediyoruz.
Evet.
Yani parayı kıyar. Normalde getirmesi lazım 3 sene içerisinde. Yürüyerek getirir yani İngiltere'den normalde bir insan 10 trilyonu almak için. 3 senedir kimse yok. Hocamız 10 trilyonun haricinde bir de tüm dünyaya tanıtacağım dedi. Bakın bu 10 trilyondan daha da büyük bir şeydir. Taksim'de sergileyeceğim. Her yere tanıtacağım. Getirsinler bir tane de geç forum dedi.
Doğru. Ben yani, evet, bir paragraf okumak istiyorum. Konuyla alakalı hocamızın kitaplarından bir paragraf. Evrim teorisi söz konusu olduğunda pek çok kişi bunun bilimsel bir mesele olduğunu ve bilim adamları kadar bilgi sahibi olmayanların Darwinizmi anlamalarının imkansız üzerinde tartışmalarında yersiz olduğunu zanneder. Yani adam orada öyle bir konuşma yapıyor ki ya bu zaten böyle diyor. Anladınız mı? Yani hani tamamen demagojiye yönelik konuşuyor. Hiçbir bilimsel temele oturan bir dayanağı yok. Nitekim Darwinistler de bu yanlış düşünceyi teşvik etmek için Latince Celal Schoenger'de gördüğümüz gibi Latince kelimeler ve halkın geneli tarafından bilinmeyen bilimsel terimler kullanır. Karmaşık anlatımlar yapar ki beyefendi de böyle hani bir işte diyor ya tarımsal evrim falan. Halbuki öyle bir şey yok. Tamamen demagoji ve olmadığını tam tersine tarıma süper zarar verdiğini de az evvel okudum. Evet. Hep birlikte duyduk.
Evrim mantığı yaklaşınca dediğin gibi.
Tamamen tarıma zarar veriyor. Yani insanların hayatını kaybetmesine bu noktaya gelecek kadar milyonlarca insan sırf Lysenko'nun psikopatlığı yüzünden hayatını kaybetmiş. Çok acayip yani. Hani demek ki evrim çok kritik bir noktada. Evrimi hani iyi anlamak ve neden evrimin geçersiz olduğunu da iyi anlatmak gerekiyor.
Evet, inşallah. Ve ne kadar lafı dolandırıyor değil mi? Şimdi bunu Habertürk'te de yapmışlardı. Yani öyle bir süreç zaten meydana gelse biz şimdi çıkıyoruz. Allah'ın izniyle hemen delilleri anlatıyoruz.
Tabii.
Evrim teorisinin neden olamadığına dair delilleri anlatıyoruz. Yaratılışın ispatlarını anlatıyoruz. Hemen bu konudan bahsediyoruz. Lafı hiç uzatmıyoruz.
Doğru.
Bu arkadaşlar delilleri olmadığı için, yani ispatlayamadıkları için evrime lafı uzatıyorlar. Başka konulardan bahsediyor. Yarım saat makalelerden bahsediyor.
Ya da evet, diyor, şu tür bitmiştir makaleler, bu tür diyor. Ya da öyle diyor. Hı. İşte bu diyor olgusal tutarlılıktaki skalaların evet, bilmem nesinin bilmem nesi diyor. Ondan sonra bitmiştir diyor.
Yani
olaya izin vermiyor yani. Devamına izin vermiyor. Hani bir soru sormana izin vermiyor. Diyor ki adam mesela evet, budur budur budur ve bitmiştir diyor. Hani kesinlikle, bitmiştir demek ne demek? Hani tartışması yok. Kesinlikle bunun sorusu da olmaz. Çünkü cevabı açık net demek yani ama evet, cümleler tamamen karmaşık. Ya bırak bir soru soralım hani. Protein nasıl oluyor mesela? Evet. Hani sadece onu anlatalım. Evet. Fazla bir şey değil. Hani diğerlerine zaten genetiğe girsek, insan bilimine girsek, işte paleontolojiye girsek içinden hiç çıkamazlar. Zaten sadece DNA, hani küçük proteinden yani bir tek proteini evet, anlatsınlar. Evet, çıksınlar evet, desinler ki protein böyle olmuş. Yani o yok biz sandığın içine koyacaksın. İşte yok kazanın içinde kaynatacaksın da milyonlarca yıl geçecek. Tesadüfen oraya güneş vuracak, şimşek çakacak, yağmur düşecek. O protein olacak. Onu geçecekler. O değil de daha gerçekçi bize anlatacakları, daha mantıklı şeyleri onları bekliyoruz cevaplarını. Hocam yani böyle saçma şeyler.
Ender hocamın söylediği bir örnek vardı işte dikkat etti. Psikolojik olarak yere bakarak konuştuğunu ve nasıl güvenilirsiz evet, konuştuğunu aynısını ben Habertürk'teki programda sanki görüyor gibiyim. Zira evet, orada da soru sorulduğunda cansız bir araba parçalarını, bir arabayı parçalar haline bölersek sunucu soruyor bunlar diyor birleşir mi? Yere bakarak böyle güvensiz bir şekilde aradan kaynatırcasına birleşir tabii diyor. Yani bu böyle bir zihniyeti ben şu anda karşımda görüyor evet, gibiyim tabii, yani bu ekranda.
Çok ama çok kritik yani bu tip bir zihniyetin bilim adamı olup da değil mi yanlış yönlendirilmesine insanlara izin vermemek lazım. Evet. O yüzden hocamız Allah razı olsun. Yani 79 yılından beri bu konuda sürekli olarak evet, insanları uyarıyor evrimin gerçek olmadığını, Allah'ın yarattığını bütün canlılara sürekli olarak anlatıyor. Son bir cümle daha okumak istiyorum. Sık sık demagojiye başvurur ve içi boş sloganlar kullanarak bilimsel bir konudan bahsediyorlarmış gibi izlenimi uyandırırlar. Evrimcilerin klasik bir taktiği. Hani böyle demagoji yapar, lafı çevirir, çevirir, çevirir, uzatır, programın sonuna gelir, ondan sonra teşekkür ediyorum, vaktimiz bitti der, kalkar gider. Çok klasik bir taktiktir. Evet. Halbuki niçin sen insanların soru sormasına izin vermiyorsun? Mesela ben şimdi buradan beyefendiye soruyorum. Bir protein nasıl oldu? Veya proteinden de vazgeçtim. Bir amino asit nasıl oldu? Çünkü evet, bir amino asitin olması için önce proteinin olması gerekiyor. Proteinin olması için de amino asit olması gerekiyor.
İkisinin olması için hücrenin olması gerekiyor.
Yani bu nasıl oluyor peki? Yani senin mantığında buyursun bize cevap versin. Orada şimdi değil mi? Olduğu yerden tek başına konuşmak kolay. Evet. Hani kimse zaten cevap vermiyor ki
karşısında. Zaten soru da almıyor zaten. Soru almıyor zaten.
Evet. Soru almıyor, telefon bağlamıyor.
Böyle bir konusu yok yani.
Bir kere soru sorulmuş. O birazdan ona cevap veremeyişini göreceğiz.
Tabii. Birazdan. Yani mesela niçin bizim arkadaşlarımızdan birisi oraya değil mi davet edilmiyor? Biz evet, gidelim, arkadaşlarımız gitsin. Biz buradan soru soralım, cevap versinler. Sadece şuna cevap versinler ya. Bir amino asit nasıl oluştu? Buna cevap veremeyecek. Çünkü hiçbir şekilde yani 10 üzeri 50'de 1'in üzeri matematikte imkansızdır. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir proteinin kendi kendine oluşma ihtimali ise 10 üzeri 950'de 1.
Yani protein dizisinin.
Protein dizisinin.
Evet, protein yani imkansız o, aslında.
Evet. İmkansızın imkansızı yani, yani böyle bir şey mümkün değil. Dünyanın bütün zamanları da geçse,
evrenin zamanı.
Milyonlarca kez bu denense değil mi? Bir hocamızın çok önemli örneği var. Bir varil konusu ortaya, içine işte bahsettiği bütün sistemler konulanılsa, hatta ve hatta dünyanın ilk zamanlarında olmayan işte soğuk tuzak Urey Miller deneyindeki cold trap kullanılsa, hı-hı, amonyak kullanılsa, her şey kullanılsa, ne olursa olsun o varilin içinden asla ve asla, değil mi, bilim adamları, Einstein veya işte güzel ceylanlar, kaplanlar, hiçbir şey çıkmaz. O aynı şekilde bir bulantı, çamur olarak kalır. Milyonlarca, evet, yılda kalsa o şekilde kalır.
Zaten yani, hücre koysan bozulur zaten.
Tabii bu soruya bu beyefendi cevap versin.
Ya proteini koyuyorsunuz, protein çürüyor gidiyor, parçalıyor yani. Proteinin öyle milyonlarca yıl gibi oluşması gibi bir süreci katiyen, evet, olamaz. Çünkü yok oluyor zaten. Protein ortada kalsın, çürüyüp gidiyor. Bugün bir besini doğaya bırakın. Bir hafta sonra gelin bakın o besinden eser kalıyor mu? Çürümüş oluyor. Evet. Bakteriler artık, mikroorganizmalar ve doğal şartlar gereği, hani havanın verdiği şartlar gereği çürümeye gidiyor. Kaldı ki bu milyonlarca yıl içinde nasıl protein ortaya çıkaracak? Doğru. Zaten çürüyor yani.
O rakam zaten laboratuvar ortamında bilim adamlarının hesapladığı, doğru, rakam. Evet. Doğada böyle bir ihtimal yok. Evet. Sıfır yani, imkansız. Doğru.
Dünyanın tarihi de yetmiyor. Dünyanın tarihi, atom sayısı da yetmiyor.
Bir de, evet, çok özür dileyerek biliyorum, dünyanın ilk ortamında, değil mi, oksijen var. Oksijen zaten etkileşime, evet, girip parçalıyor onu. Zaten oluşması. Ultraviyole ışınları var. Zaten en ufak bir şey milyonda bir ihtimal değil. Hani oluşmuş olsa anında oksijenle etkileşime girecek, parçalanacak. Ultraviyole ışınları da ayrıca parçalanacak, parçalayacak.
Hocam,
demek ki hiçbir şekilde bu olmuyor.
2 dakika içerisinde bütün arkadaşlarımızın söylediği her şey, bu teori dedikleri şeyi çökertmeye yetiyor.
Tabii.
Ki bence teori diyorsanız eğer, şu ekrana çıkıp konuşuyorsanız objektif olunmalı. Bizden de arkadaşlarımızın, hocamın söylediği gibi, oraya gidip karşılıklı tartışılmalı ve yorumu açık olmalı. Evet. Yani telefon bağlanmıyor bir şekilde ve soru soruluyor ve sorularda da birazdan göreceğiz inşallah videoda. Evet. Nasıl sessiz kalındığını ve sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da nasıl sessiz kalındığını, bir örnek bile veremediklerini görüyoruz inşallah.
Evet. Devam edelim o zaman.
İnşallah.
Mesela biyolojik olarak ele aldığınız zaman aslında herhangi iki canlı birbirine bağlayabilirsiniz. Çünkü zaten bir sürü ortak şey var temelde. Mesela DNA'ların yapısı ortak ama DNA'yı oluşturan küçük küçük birimlerin, mesela öyle söyleyeyim ben, şifrelerinin veya yazılarının değişkenliği söz konusu. En çok şifre
bir durdurabilir miyiz hocam? Bir durdurabilir miyiz?
Ortak atıya sahip olan iki tane canlı grubu demektir.
Şimdi diyor ya, DNA ortak ama işte hani şey oluyor diyor. Şimdi DNA ortak diyorsun ama o zaman niçin varyasyonda, sınırda bir köpek ne kadar köpek türleri arasında, değil mi, farklı türler birbirleriyle çiftleşseler ortaya yine bir köpek çıkıyor. Asla bir aslan çıkmıyor.
Evet.
Veya,
evet,
bir kuş çıkmıyor. Bu ne demek oluyor? Senin bu iddianın geçersiz olduğunu kanıtlıyor. Bunu hepimiz biliriz yani, değil mi? Ne zaman hani görsek, kuş türleri arasında da çeşitli türler var. İnsan ırkları arasında da farklı ırklar var. Kızılderililer var, Asyalılar var, Çinliler var, Japonlar var. Ne oluyor? İnsan ırkları, farklı ırklar bir araya geliyor ama asla bir insan insan olmaktan çıkıp farklı bir canlıya dönüşmüyor.
Zaten çıkmayı o gelen,
onlar çiftleşemiyor bile.
Zaten yani, o gelen insanlar da hani mesela işte diyorlar ki çekik gözlüsü, işte dediği gibi hocamın Kızılderilisi ya da işte CIA'si falan. Bunlar zaten DNA'sında var insanın.
Doğru.
Yani o genler çekilerek o meydana gelmiş, evet, oluyor. Doğru. Zaten hani ekstra bir durum yok. Yani bir ekstra bir mesela CIA birisi, mesela zenci dediğimiz birisi olurken hani bunun sonradan gelmiş özelliği yok. Zaten DNA'nın içinde bu var. Fakat oradan çekilirken o kod çekinmiyor da mesela beyaz olmak ya da işte ne bileyim, doğru, çekik gözlü olma kodu, evet, çekiliyor. Ama DNA'da olan bir kod çekiliyor zaten. Yani, hı, dışarıdan yeni bir ek bir bilgi gelmiyor DNA'ya.
Evet.
Bu tamamen oradaki bilginin, zaten var olan bir bilginin. Çünkü DNA'nın ne kadar kompleks bir sistem olduğunu sürekli vurguluyoruz, anlatıyoruz. Orada var olan bir bilginin bir tanesinin çekilmesi sonucunda bu meydana geliyor.
Kodlanmış.
Bizde o kadar çok kod var ki zaten, baktığımız zaman o kadar çok harf var ki, 3.2 milyar harften bahsediyoruz. Yani bunların her birinde farklı özellikler var ama DNA'da var zaten. Ama hiçbir, mesela insanda bir 5 ayaklı insan olmuyor. Baktığımız zaman 5 ayaklı diye bir nesil yok mesela, ya da işte 3 kollu bir nesil yok. Bunlar olmuyor çünkü DNA'da bu yok. Anca siz bozmaya uğrarsanız burada mesela bir tane daha kopyalanıyor. Fakat o kopya kullanılmaz halde zaten.
Evet.
Ama normalde insanın DNA'sında zaten bunların hepsi, bütün bu bilgilerin hepsi ansiklopedik bilgi gibi düşünelim. Bir ansiklopedi kitabını düşünelim mesela, hı hı, 7-8 ciltlik. Şimdi biz mesela baktığımız zaman dağlar, ovalar bilgisi de burada var. İşte insanla ilgili fizyoloji bilgi de burada var. Ve diğer bilgiler de, gökyüzüyle ilgili bilgi de burada var diyelim. Öyle geniş bir ansiklopedi, evet, düşünelim. Buradaki bilgilerden yola çıkarak, yani ben mesela diyorum ki insanla ilgili bölüme bakacağım diyorum. Üçüncü cilde alıyorum mesela. Üçüncü ciltteki bilgilere bakıyorum. Ama elimde var olan bilgilerden yola çıkıyorum. Yani burada başka kitapta olmayan bir şeyden yola çıkmıyorum. Evet. Bu kitabın içeriğindeki bir yerden çıkıyorum. Aynı şekilde insanların farklı ırklarda oluşması da bu şekilde oluyor. Yani evet, evrim değil. Tamamen insanın DNA'sında olan bilgilerin sadece farklı kodlanması sonucu ortaya çıkıyor.
Dışarıdan da bilgi gelmiyor, bakın o çok önemli. Evet. Yani evrimin istediği şey mutasyonla yeni bilgi oluşması. Mesela diyor ya burada Ergideniz Özsoy, yani çok gerçekten hurafevari bir açıklama. Biz diyor her şeye bağlarız diyor kökenimizi. Yani her canlıyla ilişkimizi kurarız diyor DNA'ya baktığımız zaman. Ya şimdi o zaman öyle bir şey olsaydı, mesela ortokadadan gelişim manasındadır bu. İlk diyorlar bakteriden insan türemeye başladı. Ya biz o zaman niye bıraktık fotosentez özelliğimizi? Doğru. Gece gündüz insanlar niçin çalışıyorlar? Değil mi? Evet. Karınlarını doyurmak için çalışıyorlar. Hayat mücadelesi diyorlar. Ya biz o zaman fotosentez özelliğimizi bırakmasaydık, bu özelliğimizi atmasaydık.
Çalışmamıza da gerek yok.
Yani normal zaten oturduğumuz yerden doyardık hiç. Doğru. Güneşe çıkmamız yeterli olurdu. Evet. Bu özelliğin bizim DNA'mıza kayıtlı olması gerekirdi. Doğru. Mesela bizim DNA'mızda kökenimizde madem kuş var, kanat bilgisinin olması gerekirdi. Mesela bazı insanlarda bu bilginin açığa çıkıp mesela bir bakıyorsunuz bebek kanatlı doğması gerekirdi. Mesela köpek kulağıyla doğması gerekirdi. İşte köpek dişleriyle doğması gerekirdi. Madem böyle hepsi ortak adadan ve hepsini birbirine bir şekilde bağlayabiliyoruz, neden böyle mesela insanda hayvana yönelik, bazı hayvanlara yönelik özellikler, milyar tane insan doğuyor, bir tanesinde niye böyle bir şey çıkmıyor? Ki DNA'ların benzerliği dediğimiz gibi böyle bir şey kesinlikle delil değil. Evet. Siz o DNA'ların birbirine nasıl dönüştüğünü açıklamanız lazım. Evrim evet, konusu buyken aldılar, bu olmayacak dediler. Yani bunu açıklayamıyoruz. En iyisi DNA'daki benzerlikleri biz delil sunalım dediler. Bu delil değil.
Alakası olmayan bir açıklama yapıyor konuyla ilgili. Evet. Tamamen zaman geçirmek için. Aynen öyle. DNA'lar birbirine benziyor. Yani
bir de orada çok kritik bir şey. Bilimin temel çıkış noktasını evrim kuramı üzerine koyarak araştırma yapıyorlar. Bu da ne oluyor? O zaman sadece mantık örgüleriyle, kendi akıllarında kurdukları mantık örgüleriyle sistemin temelini oluşturmaya çalışıyorlar. Ama sistemin temelinde elle tutulur bir kanıt yok. Evet. Bir fosil yok. Evet. İşte o yüzden yaptıkları sistem baştan sona yanlış ve hatalı. Ne zaman ki siz sistemi Allah'ın yaratmasına yönelik kurarsanız ve elinizdeki bilimsel kanıtlarla hareket ederseniz, o zaman sistem çok taşlar yerine oturuyor. Türlerin oluşumu çok yerine oturuyor. Değil mi? Hocamız bunu zaten kitaplarında çok anlatıyor. Özellikle Yaratılış Atlası'nda çok güzel ve çok derin derin uzun uzun anlatılıyor maşallah. İnşallah seyircilerimiz de hani kitabı elde edebilirler. Çok güzel ve çok derin derin, hem de sonrasında da fosillerin gerçek örnekleriyle, gerçek fosil resimleriyle de işte, inşallah tanıtıyor.
Bunun nedeni de işte eskiden bilim çok gelişmediği için bir kısım insanları kandırmak onlar için daha kolay oluyordu. Evet. Çünkü DNA'yı bilinmiyordu, RNA'yı kimse bilmiyordu, doğru, biyolojiyi kimse bilmiyordu. O yüzden insanları çok rahat akıllarına girip felsefik kelimelerle kandırabiliyorlardı.
Evet. Evet.
Ama Allah Müslümanlara bilimi büyük bir silah etti inşallah, fikren olarak inşallah. Bu sayede de işte onları çökertmemizi sağladı Allah'ın evet, işini.
Bir de evrimcilerde şöyle bir şey oluyor, onu da söyleyelim. Mesela böyle sıkıştıkları zaman şöyle bir kaşamak yalıyor. Ya bilime ne katkınız oldu sizin diyorlar mesela. Şimdi bir kere şunu söyleyelim, Müslümanlar başlattı bilimi. Yani bilimin evet, tüm kökenini, yani bunu biz söylemiyoruz, bunu Avrupalı bilim adamları da söylüyorlar. Diyorlar ki işte optiğin kurucusu şu Müslüman bilim adamıdır. Hatta belgesellerini yapmışlar internette. Açıp bakmıyorlar mı bilmiyorum da, yani yabancı bilim adamları, yabancılar oturup belgesel yapıyorlar. Biz bütün bilim dallarını Müslümanlar başlattı diye. Yani işte gökyüzü, Ali Kuşçu var mesela, İbn Sina var. Yani çok fazla.
Yüzyıl tıp kitabı olarak tabii, okutuluyor. Yani
bütün kökeninde şey Müslümanlar var. Şimdi bu devirde biraz işte evrimciler heyecan yapıyor. Müslümanları bilimden uzaklaştırdılar. Biraz hurafelere dalmalarına neden oldular bazı kişiler ve işte bazı
münafıklar,
kişiler diyelim. O yüzden Müslümanlar şu dönemde bilimden uzaklaştı. Yani şöyle bir mantık olmaz ki. Ya ben keşfettim, dolayısıyla bununla ilgili sonucu ben çıkartırım gibi bir olay olmaz. Ben mesela DNA'yı keşfettim, dolayısıyla benim söylediğim sonucu kabul etmek zorundasınız. Bana ne bana ne gibi bir mantık olmaz yani.
Yani sen onu çıkarmışsın. Evet. Zaten baktığımız zaman evrimciler mesela fosil kayıtlarının büyük kısmını zaten evrimciler çıkardı. Neden çıkardılar? Evet. Çünkü evrimi savunuyorlardı sürekli. Buna delil olmak için adamlar delil bulabilmek için hani evet. Adamlar hani böyle baktığınız zaman kazmalar omuzda yani böyle nereyi görseler kazıyorlar böyle. Nereyi görseler baltayı kazmayı vurup hani bir fosil arıyorlar orada evet. Evrim değişecek diye. Evet. Ya büyük kısmını zaten bunlar çıkardı. Allah razı olsun. Bunlar hani evet. Allah'ın hani Allah'a istemeseler de hizmet ettiler. Allah onlara hizmet ettirdi kendine. Maşallah. O yüzden de hani bütün bu kayıtları zaten bunlar çıkardı. Şimdi bu fosil kayıtlarını çıkardılar diye bunlar evrimi kabul etmiş mi oluyoruz? Yani biz bakıyoruz fosil kayıtlarına yaratılışı gösteriyor. O zaman şöyle demeleri lazım. Bütün fosil kayıtlarını biz çıkardık. Siz bizim dediğimize inanmak zorundasınız.
Mesela öyle şu Mendel DNA ile ilgili keşfi, ilk DNA ile ilgili keşfi mesela Mendel yapıyor
kalıtım
değil mi?
Yasası.
Kalıtım evet. Yasasını Mendel buluyor. Mendel çok inançlı bir insan. Allah'ın varlığına kesin iman ediyor.
Evet.
Ve bu kalıtım olaylarının da Allah'ın varlığının bir delili olduğunu söylüyor. Evet, Mendel bulmuş, o zaman onun dediğini kabul edin.
Doğru.
Ne katkınız oldu bilime?
Doğru. Bir de hocam ben onunla ilgili de sen dedin ya demin ne öyle katkınız oldu bilime diyorlar ya Müslümanlar için. Hı-hı. Şimdi ben okuyayım Müslüman bilim adamları listesi hangi tarihte yaşamış neyi bulmuş? İlk önce Biruni'den okumak istiyorum. 973'te yaşamış. 973'te Galileo'dan 600 yıl önce dünyanın döndüğünü söylemiş. Maşallah. Biruni mesela bak maşallah. 600 yıl önce Müslüman bilim adamı dünyanın döndüğünü söylüyor.
Allah ilham
hani,
ediyor.
Allah maşallah. İlham ediyor. Allah rızası için Allah'ın istediklerini gözeterek bilimi araştırdığında evet. Bak 600 sene öncesinde Müslüman bilim adamı bulmuş. Hani Müslüman bilim adamı bir katkısı olmamıştı. Devam ediyorum. İlk göz ameliyatını yapan Ebu Bekir Zekeriya Razi 865'te yapmış. Bak ilk göz ameliyatı. Devam ediyorum. İlk robotlar ve sibernetik ilmi. Ayrıca pistonlu motorlarda kullanılan ve doğrusal hareketi dönme hareketine çeviren krank mekanizmasını El Cezeri bulmuş 1136'da. Daha hiçbir zaman hiç kimse bilmediği dönemde. Barutla çalışan iki katlı ve yedi kollu bir roketle 2,5 kilometre yol kat ederek uçuş denemesi yapmış. Lagari Hasan Çelebi 1633'te. Daha kimse bunu yapmamışken. Devam ediyorum. Hazini 1100 yılında Newton'dan 500 yıl önce yer çekimi ivmesini bulmuş. Bak bunların maşallah. Hepsi değil mi? Hani bilim adamlarının daha yeni yeni bulduğu konular, yeni evet. yeni vakıf olduğu konular ama Müslüman bilim adamları yüzyıllarca önce bunları bulmuş ve ortaya çıkarmışlar. Devam ediyorum. Dünyanın güneş etrafındaki dönüşünün 365 gün 6 saat 9 dakika 6 saniye olduğunu günümüzdeki değerden 58 saniyelik farkla Ulu Bey hesaplamış 1393'te. Bak maşallah. 600 sene değil mi?
Maşallah.
1870'te kabul ediliyor dünyanın 365 günlük sistemi. Evet. Bak 1393'te söylemiş Ulu Bey bunu. Çok acayip.
Kim Müslümanlar?
Kim Müslümanlar? Bunların hepsi Müslüman. Çeliklerde paslanmanın önlenmesini sağlama. Cabir bin Hayyan 721 yılında bulmuş bunu. 721 yıllı yıllarda. Bunu bulmuş.
Evet.
Bu ne demek? Demek ki Müslüman bilim adamları bilime çok büyük katkıları olmuş. Bilimi çok ileri götürmüşler. Bilimi başlatmışlar. Evet. Ali Kuşçu gökyüzü ve gökbilimleri tarihinde değil mi? Yüzyıllarca yazdığı kitaplar okutulmuş Avrupa'da. Müslüman bilim adamlarının yazdığı kitaplar okutulmuş. Hani Müslümanların bilime katkısı yoktu? Bilimin temelini kuran zaten Müslüman evet. bilim adamları.
Baktığımız zaman zaten çoğu dediği gibi mesela Newton'un bu Arşimed'in mesela suyun kaldırma kuvveti Arşimed olarak herkes tarafından biliniyor. Fakat Müslümanlar bunları geliştiriyorlar. Daha doğrusu bunları görüyorlar. Yabancı bilim adamları da mesela bunlara diyor ki evet böyle bir kural olduğunu varsayıyoruz diyorlar. Öyle olduğunu görüyoruz diyorlar mesela. Ve bu kuralı artık o sanki keşfetmiş gibi oluyor. Ama öncesine baktığımızda Müslüman bilim adamları zaten bunların çoğunu çok önce tarihlerden itibaren yapmışlar. Bir de kaldı ki şöyle bir durum var. Newton olsun, Arşimet olsun, Galileo olsun bunların hepsi zaten Einstein. Allah'ın varlığını Einstein olsun özellikle. Bunların evet. zaten hepsine baktığımızda bütün açıklamalarda Allah'ın varlığına tam kanaatleri gelmiş. Yani evrimci değil bunu yapan bilim adamları onu da söyleyelim. Yani bunu yabancı diye bu bilim adamları evrimci değiller. Bunlar da Allah'a inançları çok fazla olan ve bunlarla ilgili çok fazla çok sayıda yazılar yazmış. İnsanlara bilgiler vermiş ve bunları söylemiş insanlar. Bunları sadece göstermeyen insanlar evrimciler.
Evet.
Evrimciler bunların bu sözlerini mesela kitaplara alıyorlar. İşte diyor ki yer çekimini Newton buldu diyor. Ama Newton'un bu sözünü alıyor mesela, yer çekimiyle ilgili sözünü alıyor. Fakat Newton'un devamındaki sözleri almıyor. Doğru. Newton devamında diyor ki işte Allah'ın ne kadar yüce ve kudretli olduğunu söylüyor. Fakat evrimci o kısmını almıyor çünkü işine gelmiyor. Onu yayınlasa zaten kendi görüşü bu sefer çürümüş olacak. O yüzden de o bölümünü alıyor. Ya bunların hepsi de zaten baktığımız zaman bu keşifleri yapan bütün bilim adamları Allah inancı çok yüksek olan insanlar. Çünkü Allah inancının daha net olduğunu zaten yaptıkları çalışmalarda da görüyoruz, konuşmalarında da görüyoruz. Bu bize zaten bunu gösteriyor. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar dinleyeceğiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evrimcilerin yayınlardaki görüntüleriyle beraber devam edelim cevap olarak. Çünkü orada telefon ya da herhangi bir şey kabul etmediler. Bari biz de cevaplarını buradan verelim onlara. Onlar
bir iki sene anlatırız Allah'ın izniyle.
Kur'an'ı kısmı ile ilgili Abdülaziz Hoca'nın bir giriş yaptı gerçi. Hem de bu tartışılan işte Darwinizm meselesini siz bakışınız da merak ediyorum.
Yani ben bakışıma göre, algıma göre
evet, bu gülüşü aklımıza tutalım ilk önce yani burada.
Bir daha bir başarılı mısın?
Bir şey yok.
Bir daha bir başarılı mısın? Evet. Gülüşü görsek.
Hem, evet. Kur'an'ı kısmı ile ilgili Abdülaziz Hoca'nın bir giriş yaptı gerçi. Hem de tartışılan Darwinizm meselesine sizin bakışınızı da merak ediyorum.
Yani benim bakışıma göre, algıma göre, düşünceme göre evrim, Abdülaziz Bey de biraz işaret etti tabii, başka ayetler de var.
Çok var.
Evet, çok var. Evrim olgusu bence Allah'ın bir yaratma biçimi olarak görmek gerekiyor. Hem Kur'an açısından hem de belki modern bilim açısından. Dolayısıyla bu bizim İslam inancıyla ve Allah'ın yaratma fiiliyle ters düşen efendim bir düşünce değil. Çünkü Allah evreni yarattı, bunu kabul ediyoruz. Ama ne biçimde yarattığını Kur'an bize efendim günah işler.
Evet, başta şuradan bahsedelim. Şimdi Mehmet Bayraktar kendisi ismi. Şimdi ilk başta sizce evrim işte nasıl olmuştur, Kur'an'a göre var mıdır diye bir soru soruluyor. Bir kere böyle bir heyecanlı bir gülüşle başlıyor. Ya yani oradan şu anlaşılıyor zaten, hani farklı bir şeyler söyleyeyim, İnsanlar beni konuk alsınlar, bana böyle ciddiye alıp sorular sorsunlar, ben de işte öyle cevaplayayım gibi bir psikoloji halinde olduğu zaten o girişten o gülüşüyle kendini belli ediyor. Şimdi evrim diyor Allah'ın yaratma biçimidir diyor. Şimdi bilimsel olmayan bir şeyi nasıl biz Kur'an'la özdeştirebiliriz? Yani Kur'an'la bilimin bir kere birbirine ters düşmesi mümkün değil. Kur'an'la bilim ikisini de Allah yarattığı için tam bir uyum içerisinde olması gerekiyor. Bilime bakıyoruz, evrime dair hiçbir delil yok. Evrimin olmadığına dair milyonlarca, milyarlarca delil olduğunu görüyoruz. Şimdi biz bir pagan dinini niye Kur'an'la bağdaştırmaya çalışıyoruz? 7000 yıllık insan uydurması, materyalist bakış açısıyla uydurulmuş bir pagan dinini Kur'an ayetleriyle özdeştirmeye çalışıyor. Bazı kişiler biz yapmıyoruz da, bazı kişiler böyle yapmaya çalışıyor. Ya bu çok anlamsız bir şey. Şimdi Mehmet Bayraktar isimli kişinin de biz gerçekten evrim hakkında da Kur'an hakkında da bilgisi olmadığını görüyoruz. Ya sadece o gülüşten net anlaşılıyor zaten. Hani böyle bu insanın bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisi neren bir şey vardır. İşte böyle ciddiye alınayım, İnsanlar beni dinlesin, soru sorsunlar mesela, ben de onlara bir şeyler söyleyeyim, desinler karşısında. Ben de kendimi böyle tatmin etmiş olayım gibi bir hissiyatla bu çıkışı yaptı. Çok net belli oluyor. Bakın devam edelim Mehmet Bayraktar. Başka neler söylüyor?
Ondan sonra yeğenler sevgi edilmişler. Böyle bir şey yok ki Kur'an'da.
Doğru söylüyorsun.
Nerede var bu hadislerde, sahih hadislerde yok. Allah Bakara suresine 30. ayette ne diyor? Kâle lil melâiketi. Kâle rabbüke lil melâiketi. İnni câilün halifeten fil ardı.
Tabii. Fil ardı, yeryüzünde.
Ondan sonra gökyüzüne çıkarıyorlar, indiriyorlar. Sonra orada yasak meyve, buğday mıydı, arpa mıydı tartışıyor. Hiç ilgisi yok. Efendim yasak meyve
Evet, yine burada da enteresan bir açıklama var. Hazreti Adem'le ilgili. Şimdi biz onunla ilgili ayeti okuyalım isterseniz. Şeytan Allah'a sınırım. Ve dedik ki ey Adem, sen ve eşin cennette yerleş. Bakın. Diyor ki işte haşa tabii normalde böyle bir ifade kullanılması dinen uygun değil yani. Saygıya uygun bir cümle değil de işte yukarıya çıkarıyorlar, aşağı indiriyorlar gibi bir şey kullanıyor. Cennette olduğunu Allah bildiriyor zaten bize. Hazreti Adem'in. Bakın. Ey Adem, sen ve eşin cennette yerleş. Hazreti Adem yaratılıyor. Eşi yaratılıyor. Ve cennete yerleş. İkiniz de ondan neresinden dilerseniz bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın. İşte arpa mı, buğday mı, elma mı diye böyle bir ağaç uyduruyorlar diyor haşa. Bakın Allah ayette bildiriyor. Şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Bakara suresi 35. ayette. Yani bu ayette ilgili mi bilgisi yok acaba Mehmet Bayraktar'ın? Yani Allah net bir şekilde Hazreti Adem'in ve eşinin cennette yerleştiğini ve sonra Allah'ın istemediği bir tavırı göstererek yeryüzüne indirildiğini bildiriyor Allah ayette. Şimdi Allah ayette işte yeryüzünde bir beşer mi yaratacaksın ayetin ama. Şimdi Allah zaten böyle bir olayın olacağını biliyor ve zaten yaratmış sonsuz ilmiyle. Yani batın ilmini anlayamamaktan kaynaklanıyor bu. Ya zahiri bakıyor mesela. Yeryüzünde beşer mi yaratacaksın diyor melekler Allah'a. Kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Demek ki yeryüzünde yaratılıyor diyorlar. Şimdi Allah zaten o insanı yeryüzü için yarattığı zaten belli. Ve Allah katında olmuş bitmiş zaten bu. Ama Allah bunu bir süreç olarak cennette yaratıldığını ve cennette Allah'ın istemediği ağaca yaklaşıldığı için dünya hayatı için tekrar dünyaya indirildiğini Hazreti Adem'in bildiriyor. Şimdi dolayısıyla böyle acayip sanki bir şeyi keşfetmişçesine son derece sığ bir bakış açısıyla, son derece dar bir bakış açısıyla ayetleri yorumlayıp da sonra böyle işte Hazreti Adem dünyada yaratılmıştır aslında gibi zorlama bir açıklama yapmak ve Bakara suresinin 35. ayetini inkar etmiş oluyor. Cennette yerleş diyor Allah ayette. Bakın ey Adem, sen ve eşin cennette yerleş, ikiniz de ondan neresinden dilerseniz bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz buyuruyor Allah ayette.
Evet.
İnşallah. Yani dolayısıyla burada da bir nevi hata olduğunu görüyoruz. Yani bunlar nasıl bir cesaret? Ben
İnşallah. Şaşırıyorum. Ben bir şey göstermek istiyorum. Bir basabilirsen Yahya Hocam.
İki.
Ben bir seyircilerimizle bir paylaşmak istediğim. Burada gördüğümüz hocamızın Kur'an Darwinizmi Yalanlıyor kitabı. Bu kitabın özelliği demin yayında gördüğümüz Mehmet Bayraktar'dı değil mi ismi?
Evet.
Mehmet Bayraktar'a cevap veriyor. Mehmet Bayraktar ve o zihniyettekilerin niçin yanlış olduğunu hem bilimsel olarak hem de ayetlerden konu konu yavaş yavaş anlatıyor inşallah. Ben seyircilerimize bunu gösteriyorum. Çok detaylı ve güzel bir şekilde anlatılmış hocamızın bütün kitaplarında olduğu gibi. Kur'an Darwinizmi Yalanlıyor. Şimdi birazcık da başlıklara doğru aşağı doğru iniyorum. Kitabın başlıklarına. Kur'an Darwinizmi Yalanlıyor. Maşallah hocamızın şu gözlüklü resmi çok iyi maşallah.
Maşallah.
Devam ediyorum. İçindekiler neden bazı Müslümanlar evrim teorisini savunuyorlar? Neden? Çünkü bilimsel olarak yetersiz. Yani evrimciler bir şey bilmedikleri halde bizim bazı Müslümanları ezik gördüklerinden ve ezebildiklerinden dolayı, cahil olduklarından dolayı bazı Müslümanlar, evrimciler onları eziyorlar. Bunlar da ezildiklerinden dolayı onların yanlarına sığınıyorlar. Bazı Müslümanlar. Ama ben tabii ki programda ismi geçenleri tenzih ediyorum. Kesinlikle alakası yok. Ama bazı Müslümanlarda bu sorun var. Yine 20. sayfadan itibaren Müslüman evrimcilerin göz ardı ettikleri önemli gerçekler diye bir bölüm var ki burada demin Akın hocamın anlattığı gibi ayet ayet konu konu anlatılıyor inşallah. Hani kardeşlerimiz buradan detaylı da okuyabilirler. Allah'ın yaratma ilmi var ki hani Allah Kur'an'da da söylüyor hani ben Allah ol der o da oluverir evet. diyor. Yani evet. Zaten Allah bir ihtiyacı yok evrimle yaratmaya. Allah ol der ve o oluverir. Allah eğer ki öyle olsaydı zaten Kur'an'da her konu çok detaylı belirtilmiş. Allah evet. onu da belirtirdi. Hı-hı. Nitekim. Devam ediyorum. Kur'an ayetlerinden evrim teorisine delil getirmeye çalışanların yanılgıları. Hani Mehmet Bayraktar hocamın demin söylediği gibi hani delil getirmeye çalışmak biraz yanlış ve yanılgıya sebep oluyor. Evet. Allah korusun yanlış yönlendirmiş olma durumu da olur. Ondan dolayı hocamızı uyarmış olalım. Mehmet Bayraktar'ı. Yine Darwinizm bir tehlike olarak görülmediğinde neler olur? Az önce aslında konuştuk bunu. Darwinizm bir tehlike olarak görülmediğinde işte bir tane deli çıkar Lysenko diye, alır bütün buğdayları toplar, milyonlarca insanın ölümüne sebep olur. Değil mi?
Dünya savaşları çıkar.
Dünya yani savaşları çıkar. O kadar milyonlarca insan ölür. Yani demek ki Darwinizm çok ama çok ciddi bir tehlike ve bunun çok iyi irdelenmesi ve anlatılması lazım.
Bilim dünyasını meşgul eder değil mi bir kere? Tabii her şeyden yani. Önce. Yani o bilim adamları faydalı araştırmalar yapabilecekken 15 yıl iki tane kafatas arasındaki benzerliği bulmaya çalışırlar.
Aynen evet. Öyle. Aynen öyle. Yine devam ediyorum. 150. sayfada sonuç var ve evrim yanılgısıyla da kitap bitiyor inşallah. Tekrar söylüyorum. HarunYahya.org'da bu kitabın ücretsizi de var. Kardeşlerimiz oradan da ulaşabilirler. Kitabı satın da alabilirler gerekli yerlerden. Yani kitap beyefendinin anlattığı, Mehmet Bayraktar'ın anlattığı iddiaların ne kadar geçersiz olduğu, Kur'an'ın Darwinizmle, evrimle asla bağdaşmayacağının en temel delillerini evet. İnşallah buradan görebiliriz. İnşallah. Akın hocam devam edebiliriz.
Zaten evrimin yani delili olsa biz bayağı aklı başında insanlarız yani. Evet. Fark ediliyor mu bilmiyorum da. Yani evrimi savunurduk zaten. Yani evet. Evrim, Allah evrimle şöyle yaratmıştır. Evet. Yani İnşallah. Allah mesela diyoruz ki biz şu an nasıl yeryüzünde oturabiliyoruz, yürüyoruz. Allah yer çekimine vesile kılmış. Mesela dünya hızlı döndüğü zaman bir nesne dönerken içine çekiyor, üzerine çekiyor nesneyi. Biz de bu şekilde işte durabiliyoruz diyoruz mesela değil mi? Allah o sebep yaratmış diyoruz. İşte evrim olsaydı Allah evrim sebebiyle yaratmış insanları derdik. Ve çok kolay olurdu yani bu herhangi bir mücadele edilmesine de gerek kalmazdı. Ama bakın bu çok ciddi bir konu. Hiçbir delili yok evrimin. Evrimciler kendileri bilimsel araştırmalar yapıyorlar ve diyorlar ki bakın diyorlar bu canlılar kusursuz halleriyle diyorlar. Zaten bir anda var olması gerekiyor. Bilimsel olarak bu. Yarım karaciğer olmaz, işte yarım akciğer olmaz, yarım kalp olmaz, işte yarım beyin olmaz, yarım kan dolaşımı olmaz, yarım bağışıklık sistemi olmaz. Diyorlar ki kusursuz olması gerekiyor diyorlar canlılığın. Biz fosil kayıtlarına bakıyoruz diyorlar. Fosil kayıtlarında da canlılığın bir anda var olduğunu görüyoruz diyorlar. Bir anda var olmuştur diyorlar. Bakın çok farklı farklı evrimcileri alın. Çıkardıkları sonuç... Diyorlar ki hep aynı kelime. Bir anda, bir anda, bir anda.
Evet.
Şimdi bilimsel gelişmeler bunları gösteriyor bize. Evrimciler sonuç olarak acayip sonuçlar çıkartıyorlar. Kendi dinlerine göre sonuç çıkartıyorlar. Ama biz Kur'an'a bir bakıyoruz. Allah ayette o Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir buyuruyor. Yani canlıların kusursuzca yaratıldığını Allah bize bildirmiş zaten. Başka bir ayette de bir işin olmasına karar verirsem ona yalnızca ol derim, o da hemen oluverir buyuruyor Allah. Yani bir anda yaratılışın olduğunu yine bildiriyor. Hazreti Adem'in bir anda ol demesiyle yaratıldığını bildiriyor. Yani bilimin gösterdiği sonuçlarla zaten tam bu uyum içerisinde olduğunu biz görüyoruz. Ama evrimciler diyorlar ki işte biz bu sonuçları bulduk ama çıkardığımız sonuç farklı. Yine de biz evrimi savunmaya devam ediyoruz diyorlar. Bazı Müslüman hocalarımız da onların düştüğü hataya düşüp onların peşinden gidip işte onların çıkardığı bilim dışı sonuçları haşa Kur'an'a adapte etmeye çalışıyorlar. Kur'an'la bağdaştırmaya çalışıyorlar. Biz de bu yanlışı anlatıyoruz. Bunu yapmayın. Yani hocamız o kadar mücadele ediyor. 32 senedir mücadele ediyor. Ve gerçekten yanında ona destek olan çok az insan var. Dünya çapında düşünecek olursak. Yani zaten ateistler, inkar edenler dünya çapında acayip paralar harcıyorlar, yoğun mücadeleler ediyorlar. Şimdi bir de Müslüman kardeşlerimizle hocamıza karşı bu mücadeleyi yaparlarsa ya bu ayıp olur yani. Bunun İnşallah. Tek kelimeyle karşılığı ayıptır. Yani İnşallah. Allah da ahirette hesabını sorar. Yani ayetlerden biz bunu anlıyoruz. Gerçi ahir zaman hadislerine baktığımızda bunun da böyle olması gerektiği anlaşılıyor ama tabii. Biz yine tabii o yüzden mücadelemize devam edeceğiz. Biraz önceki ayetin devamını da okuyayım inşallah. Ondan sonra yine devam edelim. Diyor ki işte şeytan diyor Mehmet Bayraktar işte onları yanıltmış ondan sonra yeryüzüne gömüşler. Bunlar Kur'an'da yeri yok diyor mesela. Bakara suresi 36. ayette Allah. Fakat şeytan oradan ikisinin ayağını kaydırdı ve böylece onları içinde bulundukları durumdan çıkardı. Yani cennetten çıkmalarına sebep oluyor. Biz de kiminiz kiminize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir vakte kadar bir yerleşim ve meta vardır dedik. Demek ki indirimle varmış.
Evet.
Demek ki cennette Allah Hazreti Adem'i yaratıyor. ve kimin Allah'ın söylediği kiminiz kiminize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde belli bir vakte kadar yerleşim ve meta vardır dedik. Hani Kur'an'da yoktu? E şimdi Kur'an ayetlerini dahi bilmeyen birisi kalkıp evrimle Kur'an'ın bir uyum içerisinde olduğunu ayırt. Yani en bilinen Kur'an ayetidir bu.
Tabii.
Değil mi? Normal sokaktaki herhangi birisine, çocuğa dahi sorsanız insanın yaratılışı nasıl oldu? Hazreti Adem cennetteydi. İşte evet. Yasakladığı Allah'ın bir tavrı gösterdiği için dünyaya indirildi der. Tabii. Yani 5 yaşındaki 6 yaşındaki en çocuğa sorduğunuzda. Tabii ki en temel dini bilgi Kur'an'da yok demesi. Yani burada hocamız önünde bir kahve fincanı var ama yani kahve olduğuna dair hüsnü zannediyoruz içerisinde tabii inşallah. Yani bu açıklamalar normal bir açıklama değil.
İnşallah.
Evet, zaten evrimciler bunu taktik olarak söylüyorlar. Yani evet. Sözde İslam dininin ve Allah'ın yaratmasının yani taktik olarak direkt dine karşı olmadığını evrimin söyleyip dindar olan kesimi de ve dünyada hızla artan Müslüman kesimin, dinle Allah'a inanan insanların sayısının da yani onu kaybetmek istemiyor ve etkilemek istiyorlar. Taktik olarak sözde evrimin yani Allah'ın varlığına, İslam'a ve diğer dinlere karşı olmadığı imasında bulunuyorlar.
Evet.
Ama daha sonra gerçek ortaya bizim karşımıza çıkıyor. Birçok bilim adamı var. Evrimin tamamen ateizme yol açtığını ve evrimin savunmalarının tamamen ideolojik bir kökene dayandığını. Yani bilimsel, zaten konunun hiç bilimle alakası olmadığını anlıyorsun evrimi biraz araştırdığında. Mesela bir tane alıntı okuyayım ben. Diyor ki bakın, Dr. Michael Walker, ünlü antropolog Sydney Üniversitesi'nden diyor ki, birçok bilim adamı ve teknoloji uzmanının Darwin teorisine dilleriyle hizmet ediyor olmalarının tek nedeninin bu teorinin bir yaratıcı olduğunu reddetmesi olduğunu kabul etmek zorundayız.
Evet.
Bu konunun özü bu.
Tabii.
Bu konunun özünü de hocamız ortaya çıkarttı. Bu kesin ve Darwinistlerin en ince yerleri böyle. Hocamız oradan yakaladı onu.
İnşallah.
Ve bütün dünyaya da onu bütün açıklığıyla ortaya koydu. Darwinizm eşittir ateizm. Darwinizm eşittir komünizm. Darwinizm eşittir faşizm. Darwinizm eşittir satanizm, şeytanizm.
Tabii.
Evet, deccalizm ve bütün belalar
sapkın
eşittir.
Felsefede.
Sapkın akımlar ve ekonomik kıtlık, adaletsizlik, katliamlar, evet. Ölüm. Bunun devamı geliyor böyle. Doğru. Çünkü şeytanın yolu bütün kötülüğü emretmiş oluyor. Doğru. Bu konunun bütün açıklığı hocamız çıkarttı maşallah. O konu hakikaten çok önemli. Evet.
Zaten
maşallah.
Baktığımız zaman evrimcilerin bu iddia ettikleri Allah'a haşa inkar etmek için zaten evrimi savunuyorlar. Yani yaptıkları evrimi bilimsel bir dayanağı yok. Onlar da biliyor. Fakat Allah'a inkar etmek için bunu önlerinde sanki bir gerçeklikmiş gibi kendileri öyle düşünmeseler bile öyle anlatmaya çalışıyorlar. Amaçları, tek amaçları Allah'ın haşa varlığını inkar etmek için. Ya bunu zaten iddia etmelerinin bilimsel, evet, hiçbir niteliğinin olmadığını onlar bizden daha da iyi biliyorlar. Çünkü içinde sürekli araştırmaları görüyorlar. Aslında bunlar daha çok derinden daha farkındalar. Fakat Allah'ı inkar etmek istedikleri için de böyle bir yola başvuruyorlar. Ama böyle olmadığını hem Kur'an'dan anlıyoruz hem bilimden anlıyoruz. Ve bilim ve Kur'an'ın da iç içe olduğunu zaten Kur'an mucizelerinde de görüyoruz. Allah'ın nasıl bilimi emrettiğini bize verdiği İnşallah. Kur'an ayetlerinde de gösteriyor zaten inşallah. İnşallah.
Evet hocam, İnşallah. Söylediğin konuda çok önemli. Richard Levantin bunu açıklıyor. Neden hala böyle körü körüne açıklama yalanlar saydıklarını, değil mi? Ayakta tutmaya çalıştıklarını bakın açıklıyor. Bizim materyalizme olan bir inancımız var. A priori, yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz.
Sonra da makale yazıyor. Kurguladığı şey. Evet. O Ergin Özsoy'un bahsettiği makaleler kurgular.
Kurgular, evet. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. Allah'a tenzih ederiz. Bakın net bir şekilde ifade ediyor.
Neden
bizi materyalist bir açıklama getirmeyi zorlayan şey var diyor. Bu ne? İmansızlık. Değil mi? Allah'ı inkar etme. Bu şekilde zorlandıkları için tabii kendi kendilerine zulmetmiş oluyorlar. Kendi kendilerini zorlamış oluyorlar. Sadece o gözle bakıyor. O bakış açısıyla bakıyor sadece. Ve hani bilimsel artık deliller onu ilgilendirmiyor. Değil mi? Evet. Bütün bilimsel deliller evrimin olmadığını gösteriyor ama baktığımızda bu insanlara, şimdi hala televizyonda çıkıp anlatabiliyorlar. Demek ki bu bilimsel deliller bu insanları ilgilendirmiyor. Onlar materyalist bir açıklama getirmeye zorlanıyorlar. Ve o şekilde açıklama getiriyorlar.
Evet. Şey de çok komik.
Çalışıyorlar yani,
mesela üniversiteye profesör alacaklar. İşte profesörlük verecekler veyahut da işte rütbe verecekler veyahut da üniversiteye bir öğretim görevlisi alacaklar. Diyorlar sen evrimci misin diyorlar. Evrimciyim derse alıyorlar. Değilim derse kusura bakma diyorlar. Alamıyoruz diyorlar. Ondan sonra tabii dolayısıyla ne olmuş oluyor? Üniversitelerin yüksek rütbelerindeki kişiler evrimcilerden oluşmuş oluyor değil mi? Böyle bir ayıklama mekanizması kurarsan sen, adam evrimci olmasa bile ben o kadar okul okudum, mesleğimi devam boştan ettirmek kalan için diyor. Ya Allah korkusu da yoksa tabii, normalde Allah korkusu olan bir insan öyle bir şey demez de. Ne yapayım diyor, evrimi savunacağız diyor. Yani saçma da olsa yapacak bir şey yok diyor. Tabii bunu tasdiklemiyoruz biz kesinlikle. Sonra da diyorlar, bakın diyorlar, bütün üniversitedeki işte yüksek rütbedeki insanların görüşleri ne diyorlar? Evrimci bunlar diyorlar, Darwinist diyorlar. Demek ki Darwinizm doğruymuş diyorlar. Sen böyle despot bir mekanizma kurarsan, bir odaya girecek mesela, sen işte kaç mesela 18 yaşındakileri alıyoruz sadece diyorlar. Sonra bakıyorlar odanın içinde, bak sadece 18 yaşındakiler var, ne kadar ilginç değil mi diyorlar. Yani hiç ilginç değil yani bu. Sen sadece evrimcileri alırsan zaten evrimci olur, başka kimse kim olacak? Mesela evrimciyim diyor, tamam adam diyor, kabul ediyorum diyor. Anlatacağım diyor Darwinizmi, inanmasam da. Belli bir süreden sonra artık dayanamıyor adam. Yani bu kadar da olmaz diyor. Biz anlatıyoruz gece gündüz ama ya Allah'ın yarattığı çok net diyor. Ucundan böyle hani sadece bir şey söylüyor. Hani akıllı bir tasarımda olabilir veyahut da işte akıllı bir varlığın izlerini de görüyoruz gibi diyor. Hop diyorlar yani bir saniye. Sen kendi işte inancında bir değişiklik yaşıyorsun galiba diyorlar. Biz sadece evrimden bahsettiririz diyorlar. Ve sen biraz akıllı tasarımı da yine biz onaylamıyoruz. Allah yaratmıştır inşallah. İşte bir akıllı bir varlığa sanki gidiyor gibisin. Kusura bakma diyorlar, görevine son verdik diyorlar. Sonra tekrar soruyoruz. Bakın hepimiz evrimciyiz diyorlar bu yüksek rütbeli insanlar olarak. Ne kadar ilginç diyorlar. Yani hiç ilginç değil bu, son derece doğal bir şey yani. Sizin kurduğunuz despot mekanizma ile zaten olabilecek başka bir sonuç gözükmüyor.
İnşallah. Ama bu profesörlerin de zaten açıklamaları var. Yani evet, mesela üniversiteye kabul ediliyor. Az önce Akın hocam da söylediği gibi adam bir şekilde evrim savunmaya mecbur kalıyor.
Tabii.
İşini yapmak için. Ne bileyim yani, bir şekilde ailesine para kazanmak için falan. Ama belli bir zaman sonra bütün profesörlerin yaptığı açıklamayı yapıyor. Darwinizmin hakim olduğu bir teori, bir dünya istemedikleri için ve bunu mecburen yaptıkları için bunun açıklamalarını yapmak zorunda kalıyorlar. Burada da mesela hocamızın faaliyetleri çok önemli. Avrupa'da örneğin haberler çıkıyor. Sayın Harun Yahya sınıfları boşalttı diye. Mesela hocamızın faaliyetlerinden sonra bunlar hız kazanmaya başladı. Örneğin çok uzun süre aşkın, işte 40 yıl, 50 yıl aşkın Darwinizmi, materyalizmi savunan insanlar işte Darwinizmin, materyalizmin hüküm sürdüğü bir dünya istemediklerini açıklamaya başladılar.
Evet.
Yani az önce söylediğiniz işte bu, bakın demek ki işte bu evrim, hocalar, profesörler evrimi savunuyor da işte evrim gerçeği vardır teorisi hocamızın faaliyetleri sonucunda çökmeye başladı inşallah. Ki sınıflar da boşalmaya başladı inşallah.
Evet, evet maşallah. Bir İmer Katip filmimiz var hocam, isterseniz onu izleyelim.
İnşallah.
Avustralya. Bu kıtanın kendine özgü canlıları arasında en ünlü olanları. Kangurular. Sürüler halinde yaşayan ve otlarla beslenen bu canlıların yaşantıları hayranlık uyandırıcı yaratılış mucizeleriyle doludur. Bu mucizelerden biri kanguruların doğumu ve yavruların bakımıdır. Kanguruların gelişimi dünyadaki diğer memeli canlıların doğumlarından oldukça farklıdır. Çünkü yavrular gelişimlerinin 190 günlük bir kısmını annelerinin karın bölgesinde bulunan ve kese tabir edilen organın içinde tamamlar. Bu kese yavru büyüdükçe genişleyecektir. Aradan aylar geçer ve yavru kanguru annesinin kesesinden dışarı adım atabilecek kadar büyür. Bu arada ikinci bir yavru doğar. Aylar önce doğan ilk yavru ise bir hayli büyümüştür. Çoğu zaman dışarıda dolaşır. Acıktığında ise annesinin kesesindeki bir santimlik minik kardeşine hiçbir zarar vermeden bu keseden süt emmeye devam eder. Ancak birbirinden farklı büyüklükteki iki yavrunun besin ihtiyaçları da birbirinden farklıdır. Bu noktada büyük bir mucize gerçekleşmektedir. Her canlının ihtiyacını bilen ve karşılayan Allah, yavruların besinini de annelerinin vücudunda yaratmaktadır. Anne kanguru, iki yavrunun da büyüklüklerine göre farklı memelerden farklı nitelikte süt verir.
Maşallah, maşallah.
Hatta üçüncü yavru dünyaya geldiğinde farklı nitelikte üretilen sütlerin sayısı 3'e çıkar.
Çok büyük hayvan.
Her yavru kendine hazırlanan sütü kolaylıkla bulur, hiç karışıklık olmaz. Bu beslenme sisteminin özel bir yaratılışın eseri olduğu çok açıktır. Anne kangurunun bu işi bilinçli olarak düzenleme imkanı yoktur. Gerçekte anne kanguru bunların hiçbirini kendi iradesiyle gerçekleştiremez. Onun salgıladığı sütün iki ayrı türü olduğundan haberi bile yoktur. Bu kusursuz sistem bir kangurunun tüm yaşamı süresince yaşadığı mucizeler zincirinde olduğu gibi Allah tarafından yaratılmıştır, onun kontrolündedir ve onun örneksiz yaratma sanatının tecellilerinden biridir. Allah'ın canlılar üzerindeki bu hakimiyeti bir Kur'an ayetinde şöyle bildirilmektedir. Onun bilgisi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmazdı. Ömür sürene ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Gerçekten bu Allah'a göre kolaydır.
Maşallah.
Ya, mucizevi olan bir şey, evet. Baktığınız zaman yani mesela yavru kanguru, birinci kanguru geldiği zaman mesela annede iki tane diyelim orada süt veren memesi var. Mesela sonradan gelen önceki geleninkini yemiyor. Önceki gelen de sonradan geleninkini yemiyor. Ayırt ediyor yani baktığınız zaman da. Bildiğin kanguru evet, mesela evet. Diyor ki bu diyor mesela benim ilk zamanki şey hani diyor beslendiğim meme. Çünkü protein oranları farklı. Nasıl şimdi biz yetişkin insanlarda diyorsak hani süreç geçtikçe mesela anne doğum yaptıktan sonra bebeğin böyle her aydaki mesela süt aldığı sütteki protein oranı, pH oranı her ay azalıyor, fark ediyor. Aynı şekilde diğer canlılarda da bu gerçekleşiyor. Kanguruda da mesela ilk olan yavru kesinlikle ikinci yavrunun yani ikinci doğan ondan sonra doğan yavrunun memesinden emmiyor mesela sütünü, besinini.
Bunu yapar.
Kesinlikle kendisinde yapıyor. Yani bir diğer taraftakini de yapıyor. Onunkine kesinlikle dokunmuyor çünkü oradaki protein oranı farklı. Evet. Besin değer oranı farklı. Bu üstün bir aklı gösteriyor. Yani kangurunun buna seçim yapmasına, bunu seçim yapmasını ilham eden evet. Bir aklın olduğunu, üstün bir aklın olduğunu gösteriyor. Çünkü ne anne bunun farkında. Bir de zaten aynı şeyden bahsediyorsunuz ama farklı protein oranlarından bahsediyorsunuz. Yani iki tane farklı yerden iki farklı protein ve iki farklı baktığınız zaman besin değerine sahip süt verdiğinden bahsediyoruz yani. İkisi de farklı. Oysa aynı anneden bahsediyoruz. Ve birinden normal oranda gelirken, eski oranda gelirken birinden daha taze ve yeni oranda geliyor. Bu zaten çok mucizeye baktığımız zaman. Evet. Bebeklerin de, kangurunun da, yavru kangurunun da onu ayırt etmesi, hani gidip de küçük çocuğunkini mesela bebeğinkini, diğer kardeşi diyeceğimizinkini yemiyor mesela. Kendinkinden yiyor. Bu da çok mucizeye. İşte Allah'ın burada bize üstün aklını, sonsuz ilmini ve yüce kudretini bir kez daha gösteriyor.
O kesenin içinde hiç olmayan bir şey bir anda çıkıyor. O yavrunun doğmasıyla mesela tabii, az önce videoda da söyledi. Üçüncü yavru olduğunda hiç beklenmedik başka bir tane daha süt vermek için bir yer daha çıkıyor.
Evet.
Kendiliğinden yani Allah'ın yaratmasıyla bir oluşum var orada. Yani Allah'ın dilemesiyle bile evet. Çok büyük iman hakikati oluyor.
İnşallah.
Allah'ın varlığını çok büyük i̇şte, kaldı inşallah. Bu bile insanların iman etmesine vesile oluyor.
Bir anda oluşturduğunu gösteriyor Allah'ın. Bir an yarattın. Çünkü normalde anne kanguruda böyle bir sistem yok. Ama üçüncü yavru geldiği zaman böyle bir sistem daha ortaya çıkıyor. Bu neyi gösteriyor bize? Aşama aşama bir sürecin olmadığını.
Maşallah.
Yani Allah'ın birden var ettiğini gösteriyor. Bu zaten bir kez daha kanıtlar nitelikli oluyor. Zaten iman hakikatleri de bu açıdan çok önemli. Gözümüzde gördüğümüz, şu anda yaşayan canlıların bütün özelliklerine baktığımız zaman da biz bu iman hakikatleriyle bir kez daha Allah'a olan imanımızı arttırıyor. Çünkü hepsinin net olarak önümüzde delillerini görüyoruz. Allah delillerini sürekli olarak önümüze her saniye, her dakika koyuyor inşallah, gösteriyor.
İnşallah evrimcilerin, işte kangurudan bahsettik mesela şu an, kangurunun, kanguruya benzer canlıların yani ara geçişlerinin fosillerini göstermesi lazım.
Evet. Tabii.
Bunları gösterebiliyor mu? Gösteremiyor. Tabii. Celal Şengör ne diyor bir yayında? Aslan gibi canlılar vardır diyor. Ya bu cümlenin hiçbir bilimsel değeri yok. Hiçbir bilimsel kıymeti yok.
Olmadığı gibi çok da komik.
Yani komik cümle. Bilimsel değeri yok. Bunun bilimsel değeri olması için fosilini de göstermesi lazım.
Evet.
Şimdi. Aslan benzeri biyolojik canlılar diyor.
Evet.
Biyolojik canlı. Yani aslan böyle mekanik araba demek gibi bir şey. Araba zaten mekaniktir yani. Bahsedildiğim ek belirtmene gerek yok. Bakın hayvan da biyolojiktir yani. Onu bir daha söylemene gerek yok.
Evet. Ki bu gerçeği Charles Darwin de biliyor. Çok iyi biliyor. O zaman çünkü fosiller yine büyük oranda çıkarılmıştı ve sayfa 185'te türlerin kökeninde şöyle söylüyor bakın. Türler başka türlerden belli belirsiz aşamalardan gerçek geçerek türediyse neden her yerde sayısız ara geçiş formlarına rastlamıyoruz? Bugün gördüğümüz türler yerine doğada neden biçimlerin karma karışıklığıyla karşılaşmıyoruz diyor.
Evet. Maşallah.
Yani bu durumdan o da muzdarip. Charles Darwin evet. Muzdarip. Fosil bulamıyor çünkü. İstediği gibi fosil bulamıyor. Ara geçiş fosili. Yok çünkü. Evet. Darwin'den bu yana yine büyük oranda fosil çıkarıldı. 350 milyona yakın fosil var. Bir tane bile ara geçiş formu yok. Olsa zaten aslan gibi canlı demez. Evet. Getirir yayına mesela evet, fosiline ya da resmini gösterir.
Ki mesela. Yani ara geçiş formlarından milyonlarca olması lazım. Çünkü çok uzun bir süreç var. Yani canlının ömrünü iddia ettikleri ara geçiş formlarından milyonlarca olması lazım. Çünkü canlının ömrü çok kısa, aradaki zaman çok uzun. Bu süre zarfında değil mi canlının yarım işte iki kollu, yarım kollu, yarım bacaklı, tek bacaklı, bir buçuk
bacaklı.
Tabii farklı bacaklı, 3-4 bacaklı. Evet. Hani milyonlarca farklı varyasyonları olması lazım fosillerde ki o zaman dedikleri doğru olsun. Evet. Ki bir tane bile yok.
Ve bakın diyor ki neden diyor beni hasta eden, neden bu kadar sistemli, neden bu kadar her şey yerli yerinde diyor.
Doğru.
Bizim savunduğumuz teorinin tersi gibi. Doğru. Neden her şey karmaşa içinde değil de sistemli bir şekilde, ahenkli bir şekilde ve beni hasta edecek derecede diyor.
Doğru.
Doğa istediğimiz sonuçları vermiyor diyor.
Doğru.
Biz yine devam edelim programla isterseniz. Tamam. Tarık Hocam buyur bir şey söyleyeceksin.
Ben çok kısa bir konudan bahsetmek istiyorum. Hani şimdi demin de konuştuk önemli. Hocamızın kitabı var. Kur'an bilime yol gösterir diye. Burada bir konudan bahsediyor. Darwinist, materyalist ve evrimci bilim adamları bilime çok büyük zarar veriyorlar. Hocamız bu kitapta bunu anlatıyor. Beyefendi de şimdi hani demin dedi ya işte tarımsal tohum veya işte sağlık sektöründe işte evrimsel süreç, evrimsel tıp gibi evrimsel bir şeylerden bahsetti. Tarım. Şimdi bu eğer ki biz bilime evrimle yaklaşırsak ki kesinlikle öyle yaklaşmıyoruz. Biz bilime Allah'ı bulmak üzere inşallah yaklaşıyoruz. Ne olmuş onu bir görelim. Bugüne kadar bilime materyalist, darwinist, evrimsel bir yaklaşımla yaklaşıldığında örneğin 20. yüzyılın başlarına kadar evren, statik bir evren modeli görüşü var dünyada. Herkes öyle düşünüyor. Evet. Ta ki George Lemaître değil mi bunu keşfedene kadar. Onun da önemli bir özelliği var. Dindar bir bilim adamı ve Allah'ın varlığına, Allah'ın kainatı sıfırdan, yokluktan bir anda yarattığına inanıyor. Yürekten inanıyor ve bu bakış açısıyla baktığı için de inşallah doğruyu buluyor. Tabii ki 20. yüzyılın başına kadar insanlar hep yanlış yönlendiriliyorlar evrimci bakış açısından dolayı. Ne zaman fark ediliyor? 1965 yılında Arno Penzias'la Robert Wilson'ın bu kozmik fon radyasyonunu bulmasına kadar. Hı hı. Yine devam ediyorum. Mesela evrende tasarım iddiasının bilime kaybettirdikleri. Burada da çok iyi biliyoruz ki yani Einstein diyor ki evren bir tasarım üzerinedir. Bu şekildedir diyor. Ve onun üzerine gidiyorlar değil mi? Einstein'ı sıkıştırıyorlar. Einstein da fikrinden vazgeçiyor. Ve bundan dolayı da sonrasında söylüyor. Hayatım boyunca yaptığım en büyük hataydı diyor.
Evet.
Demek ki neymiş? Materyalist, evrimsel değil mi? Bir yaklaşım, Darwinist bir yaklaşım. bilime zarar veriyor. Bilimin yavaşlamasına sebep oluyor. Bilimin doğru yolu bulamamasına sebep oluyor. Yine evrim teorisini kanıtlama yönündeki umutsuz çabaların bilime kaybettirdikleri ise açık. Bugüne kadar değil mi milyonlarca dolar para harcanmış, işte birçok aldatmacalar yapılmış. Sonuç elde var sıfır. Ama geldiğimiz noktada Allah o bilim adamlarını kazdırttı, fosilleri buldurttu. Hocamız da o fosilleri yayınladı, Allah'ın varlığını ispatladı. Yani aslında Allah rızası için Allah'a çalışmış oldular. İnşallah. Yani çok açıdan baktığımızda bilim eğer ki Darwinist materyalist yaklaşılırsa hata veriyor. Bunun bir temel örneği de cansız madde hayat oluşturabilir örneği. Oluşturabilir. Hocamız bunu anlatıyor. Yani varilin içine cansız maddeleri attığımızda hiçbir sonuç alamıyoruz diyor. Demek ki bugüne kadar bunu bu şekilde anlatan bilim adamları hep yanlış yapmışlar. Bu konuda bunu ortaya çıkarmak için harcanan para, kaybedilen zaman da hep boşa gitmiş.
Hocam çok güzel bir cümleniz var orada. Onun altını çizmek lazım. Buldukları da bulamadıkları da inşallah. Evrimi yok etmeye yetiyor.
Yani inşallah.
Allah rızası için belki onlar yapmamış olabilirler ama Allah'ın varlığına
aynen öyle
olarak hizmet etmiş oldular.
Müslümanlara hizmet ettiriyor işte evrimcilere. Yani inşallah. Evrimcileri bu şekilde yapıp onlar istemediği şekilde çalışmış oluyorlar.
Aynen öyle inşallah. Son bir konum daha var. Türlerin evrimi iddiasını kanıtlama çabaları da bilime çok büyük zaman ve vakit ve para kaybına sebep oluyor. Bunu da zaten daha önce defalarca anlattık işte hani at serisi örneği var veya köpek canlıları arasındaki örnekler var. Bunlar hep bilime zaman ve para kaybına sebep oluyor. İnşallah tek yapmamız gereken, bilim adamlarımızın yapması gereken Allah'ı bulmak için yani Kur'an'dan yola çıkarak Kur'an'ı örnek alarak Kur'an'ın gösterdiği yolda ilerleyerek bilimde çalışmaları ki hocamızın da bu konuda kitabı var. Kur'an bilime yol gösterir. Kardeşlerimiz de bunu internetten indirebilirler ücretsiz olarak inşallah.
Evet, inşallah. Videolarla devam edelim isterseniz.
Tamam hocam. Yani.
Asıl değişik iddialar şimdi geliyor. Dörde basabilir miyim? Evet, oradaki değişik bir arkadaş var. Kaan Göktaş isimli birisi. Yani İnternette de araştırdık böyle Doğu Perinçek'le fotoğrafları var işte bilmiyoruz yani dini inancı nasıl bilirse ama bu iddialarına göre
tabii. Baktığımızda bunları bir sıraya dizdiğimizde de zaten Allah'ın Kur'an'da
görüntüde
evrimi ya da evrimsel yaratmayı tarif ettiğini görüyoruz. Aşamalar halinde bunu tarif ettiğini görüyoruz. İşte az önce sizin verdiğiniz Secde Suresi 7. ayet insanın yaratılışına balçıktan başlandığını ifade ediyor ki bilimsel gelişmeler de ilk tek hücreli canlıların dünyanın ilk aşamalarında tam olarak şeyi tarihi
baştan almışlar.
Sıraya dizdiğimizde de zaten Allah'ın Kur'an'da evrimi ya da evrimsel yaratmayı tarif ettiğini görüyoruz. Aşamalar halinde bunu tarif ettiğini görüyoruz. İşte az önce sizin verdiğiniz Secde Suresi 7. ayet insanın yaratılışına balçıktan başlandığını ifade ediyor ki bilimsel gelişmeler de ilk tek hücreli canlıların dünyanın ilk aşamalarında tam olarak şeyin tarihi yani kaç yıl öncedir onu tam olarak bilmiyorum belki hocam ama balçık tabakaları arasında sıkışan tek hücreli canlılardan meydana geldiğini bilim de söyler.
Bilim de söyler.
Çok felaket bir durum. Burada hiç bir bilimle ilgili bilgi yok. Evrimle ilgili bilgisi yok. Kur'an'la da ilgili bilgisi yok.
Acaba yani
nasıl bir cesaretle böyle bir
yorumdan sonra bu yorumdan sonra acaba bir daha izlemiş midir? Yani şimdi vahim bir
evet, yorum. Onu söyleyen kişiler zaten o bilimsel bir şey olarak kabul edilmiyor ki. Yani bu konuda canlılığın ilk oluşumuyla ilgili yazılmış on binlerce, yüz binlerce makale var zaten. Bir tanesini almış, orada gelmiş. İşte zaten ilk canlıların da balçıkların arasında sıkışmış hücrelerden oluştuğu zaten işte Kur'an'da da balçıktan yaratıldığı geçiyor. İşte zaten bilim bunu söylüyor, Kur'an'da bunu söylüyor gibi. Yani böyle neresinden tutsanız düşecek bir açıklama bu. Yani Dawkins'e soruyoruz biz, ilk hücre nasıl oluşmuştur diyor, bilmiyoruz diyor. Uzaydan gelmiş olabilir diyor.
Zaten şimdi uzaylılara dadandılar.
Evrimcilerin böyle bir iddiası yok zaten artık. Evet, yani tabii. Bunu belki 50 sene önce falan 1940'larda yazılmış bir makalede görmüş olabilir. Oradan ben Kur'an'a nasıl bağlarım diye. Ya bu metotla her şey bağlanır zaten. Yani o bu
bir de
çok acayip bir araştırma ki, konusu değil.
Aşama diyor da Allah zaten
aşamayla olmadığını, birden var ettiğini, canlılığını zaten Kur'an ayetlerinde bildiriyor. Evet. Ona bakarsanız Allah mesela insanların oluşum aşamasında ne diyor mesela? Embriyo aşamasını anlatıyor Kur'an ayetlerinde Allah bize. Burada da aşama olarak mı anlatıyor? Bir süreç anlatılıyor sonuçta. Bu aşama değil. Bir süreç belirtiliyor. Allah diyor işte bir çiğnem et tanesi oldu diyor.
Okuyalım mı mesela?
Evet, onu bir okuyalım inşallah.
Emdir hocam. Şeytandan Allah'a sığırım. Haç suresi 5. ayet. Şimdi evrimcilerin, daha doğrusu Müslüman kardeşlerimizin diyelim, evrimi savunan, evrime delil olarak göstermeye çalıştıkları ayet. Bakın yani o kadar açık ki ayet. Şeytan Allah'a sığırım. Ey insanlar, eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz gerçek şu ki biz sizi topraktan yarattık diyor Allah. Sonra yani Allah topraktan Hazreti Adem'i yarattığını bildiriyor. Şekil veriyor Hazreti Adem'e ve ruhundan üflediği zaman Hazreti Adem normal insan olarak hayatına devam ediyor. Yani toprak ve balçıkken insan şeklinde Allah onu yaratıyor. Balçığı, sonra ruhundan üflüyor ve insan oluyor. Zaten insanın tüm maddesi topraktır. Yani şu anda insanın üzerindeki bu mesela derimizi alın, beynimizi alın, gözümüzü alın. Hepsini aldığınız zaman balçık içerisindeki atomların birleşiminden oluşur insan. Bu da zaten bilimin yeni bulduğu bir şey. Zaten topraktan yaratıldığımızda oradan inşallah bilim de anlaşılıyor. Bakın, sonra bir damla sudan sperme işaret ediliyor burada. Sonra bir alaktan embriyoya işaret ediliyor. Çünkü alan kelime manası bir yere asılıp tutulan şey.
Evet.
Manasına gelir alak. Ve oradan kan hemen sülükler için kullanılıyordu Arabistan'da. Yani insan vücuduna yapışıp oradan kan hemen sülükler için diyorlardı ki alak diyorlardı mesela. Vücuda yapışıp kan emiyor. Bir bakıyoruz insanın yaratılışındaki spermden sonraki safhaya, embriyoya. Gerçekten o hücre gidiyor. Anne karnındaki damar olarak en uygun neresi varsa, o da ayrı bir mucize. Nerede, insana sorsanız o karar veremez. Gözü aklı şuuru olmayan hücre gidiyor. En güzel damarın olduğu yeri bulup sülük gibi yapışıyor oraya. Ve oradan kan emmeye başlıyor, besin emmeye başlıyor. Hücre sayısını arttırarak büyümeye başlıyor. Sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından. Bilim adamları bu ayete bakıp alıyorlar balmumunu. Isırıyorlar bir kere. Ayette tarif edildiği gibi. Bir kere ısırıyorlar. Bir bakıyorlar embriyoyla, o embriyodan sonraki safhayla bu balmumunun şekli birbiriyle aynı. O diş izleri omurgalara işaret ediyor. Bakın Allah detaylı olarak anne karnındaki safhalardır bunlar. Bu ayeti delil gösterirken bunlar dışarıda olmuştur diye anlatıyorlar. Bakın ayetin sonunda zaten Allah anne karnında olduğunu bildiriyor. Size kudretimizi açıkça göstermek için dilediğimizi adı konulmuş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Bakın anne karnındaki safhalardır bunlar. Diyorlar ki işte insan ilk başta bak diyor, ayette de geçiyor. Hücreydi. Sonra işte balık oldu. Ondan sonra kurbağa oldu. İşte sürüngen oldu, kuş oldu, böcek oldu, insan oldu. Allah bakın ayette de geçiyor diyorlar. Biz ayette Allah'ın rahimlerdeki evreleri anlattığını görüyoruz. Yani okuyamıyorlar mı burada bakın. Dilediğimiz adı konulmuş bir süre kadar rahimlerde tutuyoruz. Anne karnındaki safhalardır ve bu anne karnındaki safhaları anlatan bu detaylı ayetleri görünce yüzlerce bilim adamı iman edip Müslüman olmuştur. Bunları internette araştırıp
zaten
baksınlar.
Zaten bir çiğnem et tanesini yapan bilim adamları da Müslüman bilim adamı değil. Evet. Onu söyleyip araştıranlar da Müslüman bilim adamları değil yani. Evet. Bunu da söyleyelim. Hani evet. Yabancı bilim adamları bunu görüp ondan sonra zaten Allah'ın yarattığına tam kanaatleri geliyor.
Maşallah.
Ayetin devamında da sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz buyuruyor Allah ayette. Sonra da ergenlik çağına erişmeniz için sizi büyütüyoruz. Ve ayet devam ediyor o şekilde. Yani bu ayetin evrimle hiçbir alakası yok. Tamamen anne karnındaki safhaları anlatan mucizevi bir ayettir.
Tabii.
Şimdi bu kalkıp da bu ayeti evrime delil olarak göstermeye çalışmak yani süper zorlama bir olay oldu. Belli Allah rahimlerden çıkarıyoruz diyor size. Evet. Bu safhalardan sonra.
O zaman bunlar büyüme aşamasını da evrim olarak görüyorlardır. Hani insanın büyümesini, evet, yaşlanmasını, ölmesini. Öyle bir şey yok ki. Bunlar süreç. Allah zaten bildiriyor. Allah başka ayette de diyor ki bir şeyin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir diyor.
Evet.
Burada Allah evrimli olmadığını, yarattığını zaten söylüyor ayette. Kur'an ayetinde bildiriyor. Bu Kur'an ayetinde Allah'ın bildirdiği bize bir gerçek. Demek ki burada evrim yok. Allah öyle olmuş olsa İşte insanlar mesela zaman içinde, zaman diliminde bu şekilde söylerdi ama öyle demiyor Allah. Mesela ruhumdan üfledim diyor. İşte ya da ol demesiyle oldum diyor bir başka ayette. Allah bunların hepsinin evrimli olmadığını, Allah'ın birden yarattığını ve Allah'ın dilemesiyle her şeyin olduğunu söylüyor zaten inşallah.
Evet, inşallah.
O dileyemezse siz dileyemezsiniz diyor başka bir ayette de. Her şeyin Allah'ın dilemesiyle mümkün olduğunu ve birden yarattığını zaten biz Kur'an'a baktığımız zaman da görüyoruz. Bilimsel açıklamalar da bunu gösteriyor. Bir aşamalı, kademeli bir süreç yok. Aksine her şeyin, bütün canlıların birden var olduğunu görüyoruz. Evrimci bilim adamlarını da ne diyorlardı evrimciler? Kambriyan mesela dönem patlamasında canlıların birden var olduğunu onlar da gördüler. Birden, türlerin hepsinin birden çok çeşitli bir şekilde türediğini, bir patlama sonucunda bütün canlı türlerinin ortaya çıktığını onlar da söylüyorlar. Allah da bildiriyor zaten bütün canlıları farklı özelliklerde ve örnek edinmeksizin yarattın diyor bir başka ayette de. Örnek edinmeksizin demek ne demek? Herhangi bir canlının bir şeyi alınmadan. Yani evrimci ne diyor? Oradan buraya geçiş yaptı diyor. İşte deniz yıldızı balığa geçti diyor. Allah ne diyor Kur'an ayetinde? Örnek edinmeksizin yaratandır Allah.
Sıfırdan bir anda
demek ki yaratılıyor. Demek ki nedir? Bu evrimin olmadığını gösteriyor değil mi bize? Yani baktığımız zaman evrim yok. Allah çünkü örnek edinmeksizin yaratıyor. Bir başka canlıya ihtiyacı yok Allah'ın bir başka canlıyı yaratmak için. Evet. Allah'ın zaten sonsuz ilmi var, sonsuz aklı var ve bizim düşünemeyeceğimiz türde şöyle düşünelim. Yani milyonlarca tür var dünyada baktığımız zaman biz canlı türü ve hepsi birbirinden farklı. Normalde bir insanın bu kadar türü kendi aklıyla zaten oturtması mümkün değil. Bir de kaldı ki bunları kör tesadüf diyorlar. Tesadüflerin yapması hiç mümkün değil. Bu ancak sonsuz akıl ve sonsuz ilim sahibi, sonsuz bilgi sahibi bir zatın yapabileceği bir şey. O da Allah'ın yaratmasıyla mümkün oluyor.
Ki zaten tesadüf kelimesi diye bir şey yok yani. Allah katında her şey olmuş ve bitmiştir yani.
Maşallah.
Yani tesadüf diye bir kelimenin olması, kullanılması bence çok yanlış yani.
Doğru. Tabii öyle bir şey yok zaten. Kader kısmette oluyor. Yani tesadüf diye gördüğümüz bizim işte biriyle karşılaşıyor işte diyor tesadüfe bak. Oysa tesadüf değil. Kaderde sizin orada karşılaşacağınız belli. Fakat biz bilmiyoruz bunu. Kaderde ama belli. Ben işte ne zaman kimle karşılaşacağım, ne zaman nerede öleceğim, işte ne zaman hangi insanları tanıyacağım. Bunların hepsi zaten kaderde var. Allah tarafından
tabii onlar olmuş, yazılmış, yazmış,
olmuş
inşallah.
Ve bitmiş inşallah.
İnşallah. Bir video daha gösterelim isterseniz hocam. Dünkü yayınla ilgili.
Bunu sudan devam ettirdik. Yine canlıların yaratılmasından bahsediyor. Yine Nur suresi 45. ayette diyor ki Allah bütün canlıları sudan yaratır.
Evet, insanların ve canlıların vücutlarına baktığımız zaman çok büyük bir bölümü sudan oluşuyor.
Evet.
Su ve topraktır yani. Tamam. İnsanın ve tüm canlıların yaratılma malzemesi. Bunun evrimle bir alakası yok.
Dünyada büyük kısmı su. Çünkü niye? Canlıları mesela Allah bütün canlıları suya muhtaç olarak yaratmış.
Evet.
Su hani canlıların yaşam kaynağı. Bütün canlılar için geçerli bu.
İnşallah.
Canlıların hepsinin yaşam kaynağı sudur. Dünyanın da mesela büyük kısmı, 2/3 mesela sularla kaplı. Dünyanın da çok büyük bir kısmı suyla kaplı. Neden? Çünkü işte bu aslında bize bu da yaratılışı gösteriyor. Allah'ın yarattığını gösteriyor. Çünkü suya bizim çok ihtiyacımız var ve dünyanın da büyük bir kısmı su. Bizim de büyük bir kısmımız su. Bu zaten bir arada yaratıldığını gösteriyor. Yani Allah zaten bütün canlıları bu şekilde yarattığını gösteriyor. Yani önemli olan suya ihtiyacı olması değil. Şimdi mesela köpekler, kediler de su içiyor, bizler de su içiyoruz. Ama DNA olarak aynı mıyız? Fiziksel anatomik olarak aynı mıyız? Değiliz. Hiç alakamız yok. Ama aynı besinlerden tüketiyoruz diye, aynı besinleri kullanıyoruz diye bu evrimleştiğimizi
ortak
göstermez. Çünkü
köken olduğunu gösteriyor.
Yani doğada zaten bunlar var. Allah mesela suyu yaratmış. Suyun yerine hiçbir şey tutmuyor mesela. Bugün suyun yerine konulabilecek tek bir şey dahi yok. Allah çünkü canlının anatomisi gereği, canlının yaşaması gereği suyu vesile kılarak bu şekilde suya muhtaç olarak yaratmış.
Maşallah.
Bu da canlının sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için. Yani bunun evrimle uzaktan yakından alakası yok. Ona bakarsanız hani canlıya mesela et veriyorsunuz, o da et diyor, ben de et diyorum mesela.
Tabii,
diyorsun.
Doğru.
O da mı senin oradan ortak atadan geldiğini gösteriyor? Hayır, sadece Allah dünyada bu nimetleri var kılmış. Cennette daha fazlalarını kılacağını söylüyor mesela. Daha çeşitlilikte olduğunu söylüyor. Ama dünyada bu kadar çeşitli yapmış ve bundan bütün canlılar faydalanıyor. O ortak atadan geldiğimizi göstermiyor inşallah. Evet, Allah'ın yarattığını gösteriyor.
Devam edelim.
Onur hocam herhalde bir şey söyleyecek.
Evet. Yani bu programda özellikle belli bir gruptan geldiğini düşündüğümüz mailleri almıyoruz diye bir ibare söylenmiş ya bu programda.
Evet.
O zaman bu şu manaya geliyor. o şeyde bulunan, stüdyoda bulunan 5-10 kişi, bir de onların arkadaşları 5-10 kişi dışındaki, o zaman hiç kimseden mail almıyoruz demek bu.
Tabii.
Çünkü bütün dünya evrime karşı artık Allah'ın izniyle.
Doğru. Evet, tabii.
Yani bugün bütün A9 TV'de izliyoruz. Dünyanın her yerinden röportajlar geliyor. Her yerde hocamızın ismi ve Allah'ın varlığını belirten ilanlar dolaşıyor. Herkes kabul ediyor. Allah var diyor. Evrime inanmıyorum diyor. Bu bir safsatadır diyor. Evet. Herkes bunu söylüyor inşallah. Demek ki o zaman bayağı bir kimseden mail almıyorlar manasına.
İngiltere'de gibi. Hocamız evet. İnşallah sınıfları evet. Boşalttı. Evet. Öğrenciler derse girmiyor.
Ama evet. Güzel bir cevap var aslında.
Kesinlikle. Evet. Mesela bak bu Fransız Science Actualite sitesi bir anket yapmış. Evrim konusundaki düşüncelerle ilgili. Halkın %92'si evrime inanmadığını söylemiş. İnşallah. Almanya'nın
Fransa.
Fransa'da. Fransa yani hocamızın.
Materyalizmin beşiği.
Aynen öyle.
Deprem başlıklarını atan.
Atom bombası etkisi evet. Başlıklarını atan ülke. Yine aynı şekilde Almanya'nın en önemli yayınlarından Die Welt gazetesi internet sitesinde bir anket düzenlemiş. Size göre yaşam nasıl oluştu diye. Katılımcıların %86'sı Allah yarattı demiş. Bu ne zaman oldu? Bu anketler hep son 2 senede 3 senede olan anketler. Yani hocamız yaratılış atlasını Fransa'ya, Almanya'ya, Danimarka'ya, Belçika'ya ve diğer ülkelere yolladıktan sonraki etkiler. Demek ki artık evrime inanan kalmadı. İnşallah. Yine devam ediyorum. Danimarka'nın yüksek tirajlı günlük yayınlarından Ekstra Bladet gazetesinin internet sitesindeki ankette göre Danimarkalılar artık evrime inanmıyor sonucu çıkmış. Çünkü soru şu, insanların maymundan geldiğini düşünüyor musunuz? %88'i hayır demiş. %88 yani... Çok aslında kaba taslak düşündüğümüzde 100 kişilik bir ortamda 88 kişi Allah'a inanıyor. Evrimin olmadığına inanıyor. Bu çok acayip bir rakam.
Maşallah.
Maşallah. Yine devam ediyorum. Almanya'nın büyük gazetelerinden Süddeutsche Zeitung internet sitesinde, gazetenin internet sitesinde anket yapılmış. İnsanların %87'si insanın bir yaratıcının eseri olduğuna inanıyorum demiş. %87. İsviçre'nin ünlü gazetesi Bilik internet sitesinde yaptığı ankette %85 yaratılışa inananların oranı çıkmış. %85. Yani bu şu demek oluyor, artık bugün dünyada evrime inanan şu demin ekranda gördüğümüz gibi 5-10 kişi kaldı. Yani o da hocamızın vesilesiyle oldu. Ama gerçekten 5-10 kişi kaldı. Onlar da diyorlar zaten artık ekrana hani mail atmayın bize falan. Niye? Çünkü biliyorlar ki hani halkın zaten %90'ı mail atacak, diyecek ki siz ne anlatıyorsunuz, boş boş konuşuyorsunuz diyecek. Onlar da o yüzden diyorlar ki aman mail kabul etmiyoruz, şey yapmıyoruz. Kendi aramızda gülüp eğlenip gideceğiz diyorlar.
Kardeşlerimizin hazırladığı çok güzel bir video var hocam. Anlattıklarını tam özetliyor inşallah. Onu izleyelim.
Çok güzel izlemiş kendisi.
şeytandan Allah'a sınırım. De ki hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. İsra suresinin 81.
ayeti. Maşallah. Maşallah. Delil böyle maşallah olur işte Allah'ın izniyle yaratılış evet, atlasıyla beraber bilimsel olarak.
Çok detaylı bir şekilde yaratılış atlasında fosilleri gösterdi. 350 milyon tane fosil var ve hepsi yaratılışı gösteriyor. Maşallah. Yani öyle bu biraz önce gösterdiğimiz arkadaşın açıklaması var, onu bir dahaki programa gösterelim inşallah. İnşallah. Hani böyle işte Allah Kur'an'da böyle bildirmiştir gibi açıklamaları yanıltmasın. Yani 10 dakika sonra ruhtan bahsediliyor. Hocam ruh da bilinç olmasın. Bilinçten bahsediliyor olabilir mi diyor. Yani materyalist bir bakıştır bu.
Tabii.
Yani materyalistler ruhu kabul etmez, bilinci kabul ederler. Zaten Doğu Perinçek'le çekilmiş fotoğrafını da dün gösterildi yayında. Doğu Perinçek bildiğimiz kadarıyla komünist görüşlü bir isim. Komünizmin evet temelinde Darwinizm ve materyalizm. Şimdi bu kişinin de kalkıp işte Darwinizm var, ruhta aman bilinç olmasın, bilinç olabilir mi acaba gibi açıklamaları zaten inancını belli ediyor. Biz Müslümanlar olarak bu tarz inançtaki kişileri zaten itibar etmiyoruz.
Hocam bu az önceki videoyu hazırlayan kardeşlerin emeğine sağlık. Maşallah. Maşallah tam da videodaki gibi evet yaratılış atlasını gösteriyordu. İnşallah yaratılış atlası ansızın böyle gümbür gümbür bütün dünyanın her yerine gitti ve maşallah olan gelişmeleri, olan değişiklikleri inşallah hepimiz evet biliyoruz, hepimiz görüyoruz ki inşallah bunun yüzdesi her geçen gün artacak inşallah.
Zaten
inşallah
gösteriyor da deliller, az önce Tarık Hocam okudu. %85'in artık üstüne çıkmış bütün dünyada. Maşallah. Daha da yükseklere çıkacak. Artık evrimciler zaten evrimciyim diye ortaya çıkamayacaklar da o günleri de hep beraber göreceğiz inşallah.
Yarın bugün, da devam edeceğiz evet inşallah, onu söyleyelim.
Evet, evet, evrimcilerin çünkü inşallah videolarında
programa devam evet edeceğiz bu programlarda anlatılan konuların cevaplarını anlatmaya devam edeceğiz.
İnşallah. Bugün inşallah de güzel programımızın sonuna geldik. Ben öncelikle de Onur Hocam'a teşekkür etmek isterim buradan.
Zor şartlar
eşlik ettiği için.
Herkesten Allah razı olsun.
Herkesten inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Saat 12'de Sayın Anlanoklar'la Sohbetler programı canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz şimdi.